Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasını ekranlarınıza taşıyacağız. Aynı zamanda bu ikisi bir doğal olarak bu yılın da en son programı
evet,
oluyor.
Evet, son programımız. Onunla ilgili duygusal bir konuşma yapacağız diye tahmin ediyorum ilerleyen dakikalarda.
Tabii bu yılın bize ne getirdiği, ne götürdüğü ile ilgili bayağı bir alıp veremediğimiz var bu yılla. Sizlerle paylaşacağız. Ama bu yılın getirdiği güzel şeyler de var. Mesela yurt dışı alışverişlerimize KDV gelecek arkadaşlar. Bundan sonra AliExpress'ten, Google Play Store'dan veya App Store'dan herhangi bir şey aldığınızda %18 KDV'si de şık diye kesilecek.
Ve sana %8 veriyor galiba. Hani %18
ne, böyle güler yüzden böyle bir haberi sunduğumda tepkileri merak ediyoruz sadece.
Aynen aynen. Güler yüzden. Hani böyle ana haberlerde vardır ya.
Negatif değilmiş gibi var.
Ay, güzel bir şey bu.
Müthiş bir şekilde vergisi kesilecek arkadaşlar. %18 daha fazla ödeyeceksiniz. Aslında şu an için %18 fazla ödemeyeceksiniz. Ödediğiniz paradan %18 kesilip karşı tarafa öyle iletilecek. Bu da bazı sıkıntıları beraberinde getirebilir.
Kaç tarafa diyecek ki önce sen fazla ver biraz daha, senin para az geliyor
yani
bana
şimdi
herhalde.
Zaten yurt dışı şirketlerden vergi alınmasın demiyoruz yani. Vergi alınsın ama bu vergi genelde vatandaştan alınan vergiye dönüşüyor belli bir yerden sonra. Çünkü adamın kazancı yine aynı kalacak. Adam 10 dolara sattı mı 10 dolara satmaya devam edecek ama bizden 12 dolar isteyecek. Aa, niye benden 12 dolar istiyorsun? Sen ver acı ben sana anlatırım diyecek onu.
Evet.
Hallederiz. %18 KDV'si böyle kesilecekmiş. Yurt dışından yaptığınız her türlü alışverişte bu arada. Hani App Store, Map Store, dijital bu Steam'le dahil olacakmış.
Gerçekten mi?
Tabii Steam'den 60 dolarlık oyun aldın diyelim. Tık %18. Sadece Steam'de olması gerek değil. Yani Origin var, Uplay var. Bankalarda...
Gülüyorduk, eğleniyorduk ama bak bundan hiç hoş olmadı şu anda yani.
Direkt sırat düştü. Bankaları takip edeceklermiş abi. Bu şirketlere para aktarılırken diyecekmiş ki sen kes aktar. Kestiğin kısmını da biz alalım, hazine alsın. Öyle bir dönüşüm sağlanacakmış. 2017'ye veda ederken arkadaşlar bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Bir sevindirici haberim daha var. Kredi kartlarımız biliyorsunuz internetten alışverişe kapatılacak. Biz sonra istiyorsak açtıracağız.
Oha, ben sana onu soracaktım. O her sene olan bir rutin mi yoksa bu sene özellikle mi oldu o iş?
Abi şöyle, çok fazla şikayet gelmiş kullanıcılardan. Ben interneti açtırmadım, internetten alışveriş yapılmış kartımdan vesaire gibi. BDDK'da demiş ki, madem ki habersiz böyle bir şey yapılabiliyor, yani sana verildiğinde internet açık geliyor kartın. Biz bu habersiz olduğu, şöyle oldu, böyle olduğundan çok sıkıldık. Biz hepsini kapatalım bir kere. İsteyen açtırsın.
Ya şimdi öyle bir şey oldu. Bana şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben para çekmek için ATM'ye kartı koyuyorum. Diyor ki bana internet alışverişi için kartınızın açık kalmasını istiyor musunuz?
Evet, sana soruyor işte bak.
Evet diyorum. Sonra diyor ki açık kalmasını istiyorsanız arayın bizi. Ya evet dedim, açık kalsın işte be.
Müthiş bir cevap
her ya. Her seferinde soktuğumda aynısı oluyor yani. Mükemmel. Açık kalmasını istiyor musun? Evet
şimdi
istiyorum.
Şimdi onu uzattılar. Temmuz'du, Ağustos oldu. İşte 31 Aralık'tı. Şimdi de 31 Ocak oldu. Ya uzatıyorlar bari, o süreyi.
Ben evet dedim ya, kesin olmadı. Çok cins bir yerde bana patlayacak o iş. Tam böyle uçak bileti bulacağım ucuza mesela, bir yere gidecek olduğumda mesela.
Ya şimdi bu süreç niye hep erteleniyor biliyor musun, kapatılma süreci? Bankaların call center'larına, yani bu çağrı merkezlerine gelecek yük artacak. Neden? Bir sürü insan arayacak, açtıracak. Orada bir iş yükü oluşacak. Sonuçta e-ticaret yapan sitelerde bir hacim düşüklüğü olacak belli bir süre. Neden? Sürekli alışveriş yapmaya çalışan, red diyen... Ben sonra açtırırım diyecek.
Evet yaz, bayağı bir insanın, yani herkesin kapanması büyük sıkıntı aslında. Dijital alışveriş açısından
bence
büyük sıkıntı.
Bence de öyle. Yani bakılması lazım. Ben şikayet etmiş miyim hiç dijital alışveriş yapıp etmemişim? Bence benimki açık kalmalı.
Yani bir de hani bizim haberimiz var. Haberi olmayan insanlar da olacaktır. Yani sonuçta sen bir e-ticaret sitesinde kartını girdiğin zaman e-ticaret sitesi sana şey demiyor. Kartınız internet alışverişine kapalıdır demiyor. Benim başıma geldi çünkü demiyor.
Sadece alışverişiniz, bekliyorsun.
Evet, alışverişiniz yapılamadı deniyor. Evet. Bankaya arıyorsun bir daha. Ne oluyor benim kartıma kardeşim diye. Ondan sonra internet alışverişine kapanmış diyor. Sonra açtırabiliyorsun. Çok uzun bir süre değil ama şunu bilenler ne kadar uzun bir süre olduğunu anlayacaktır. Bankaların telefonla müşteri hizmetlerine bağlanmak tamamıyla şey, taktiksel bir yaklaşım gerektiriyor.
Ne yazık ki.
Kolay kolay bağlanamıyorsun.
Bulamıyorsun ama benim gibi premium kart sahibiyseniz arkadaşlar arıyorsunuz. Mesut'cum sen misin diyor. Benim dediğim zaman bir dakika sonra birisi çıkıyor.
Bankanın CEO'su açıyor böyle.
Yok ama ben ev alırken kredi kullandığım için hemen şey veriyorlar sana.
Ha.
Bir tane kart veriyorlar. O kartla abi Vakıfbank'ın özelliği midir nedir? Her aradığımda şık diye çıkıyor karşıma.
Hadi ya.
Anında çözer. Bir dakika.
Ben yemin ediyorum internetten şeye bakıyorum. Kısa yolda müşteri hizmetlerine bağlama var öyle kısa
bak,
yollar.
Bak Garanti Bankası'nda ulaşamıyorum. Onda sahte kredi kartına falan gidiyorsun. Onlar da alışmışlar ya evet. Sadece şey diyor. Burada sadece kart işlemi yaparım ona göre
tamam,
falan diyor.
Tamam sen beni aktar. Hani tamam burası yanlış ama sen beni
asıl aktarmıyor. Aktarmıyor. Sen diyor ki 3'e bas, 5'e bas, 7'ye bas. Aklında kalırsa yapabiliyorsun. Garantide falan gidemiyorsun zaten artık. Bir de bilgisayar var ya, bilgisayar diyor ya söyle ben anlarım diye.
Anlamıyor.
Beni bağlı oradan dinle diyorsun anlamıyor onu. Geri kalan her şeyi anlıyor.
Orada bir şey var. Biri bunun şakasına dedi zannettim. Yaptım oldu. Bir yerde ne derdin nedir diye soruyor ya. İşte bir 10 kere bir şey dediğin zaman artık müşteri hizmetlerine bağlıyormuş gibi böyle hani efsane gibi bir şey vardı. Ben onu denedim. Bir şey diyor muydun? 10 kere sıfıra mı basıyordun? Hatırlamıyorum ama müşteri hizmetlerine bağlıyoruz diye çıktı. Bir kere yaptım. 3 kere denedim. Bir keresinde oldu gerçekten. Aa, böyle bir şey. Ama gerçekten. Hatırlayamıyorum şu an. Bayağı oldu çünkü bu
olalı. Taktikleri paylaşalım arkadaşlar. Hangi bankada?
Herkes paylaşsın birbirine taktikleri.
Müşteri hizmetlerine nasıl bağlanıyorsunuz yazarsanız biz de bunları değerlendiririz. Belki bunlarla ilgili bir video çekeriz.
Abi,
de.
Abi çok önemli
herkes
bir şey. Söyleyeyim. Çok önemli. Bence bak, de bununla ilgili YouTube video olsa çok izlenir.
İnsanlara bir kapı göstermek lazım. Yani nasıl ulaşacaklarını evet. bilmeleri lazım.
Hatta bağlanacağız da arayıp böyle falan. O zaman ben geçeyim bir haberim efendim. Bir sonraki haberim. İlk haberim aynı zamanda yani. İlginç bir haber. Şundan dolayı ilginç bir haber. Abi Twitter'da bir derleme yapmış bir tane haber sitesi aslında. Onu gördüm ben de paylaşmak istedim. Olay şu. Şimdi yılbaşı geldi ya, tatil dönemine girdi yabancılar. Ve o tatil döneminde konsol çocuklarıyla beraber oyun oynamak istiyorlar. Veya işte uzun zamandır oynayamadıkları konsol alıp oynamak istiyorlar falan. Genelde Amerika'da olduğu için bu tweetlerde Xbox üzerine tweetlerin çoğu ama tüm konsolları ben bunun içine katıyorum. Olay şu abi, adam diyor ki Xbox'ı aldım, açtım. Önce sistem update'i yaptım. Ardından girdim, oyun update istedi, oyun update yaptım, 3 saattir ekranın başında bekliyorum. Böyle 20 tane tweet var. Olay da şu, adamlar hadi oynayalım 3 aydır yatan konsol diyor. Takıyor konsolu, 3 tane sistem update'i gelmiş oluyor o sırada. 2 tane oyun oynayacaksın, bir tanesi şey demiş hatta, 3 yıl önce çıkan bir oyun oynayacağım artık yeter. Offline oynamak istiyorum kardeşim, bana update update de gelme diye böyle bir tweet silsilesi vardı. Ben de şuna getirmek istedim aslında bu mevzuyu. Abi konsollar artık pratikliğini kaybetmeye başladı. Ben bunu bayağıdır zamandır söylüyorum aslında böyle ortamlarda falan. Çünkü hani konsolun ilk yapım acam aslında takıyorsun CD'yi oynuyorsun. Evet. Hani bu başka bir şey yok. Ama şimdi ilk gün update'i, konsolun sistem update'i, efendim özür dilerim bilmem ne update'i. Bak bunlara gereksiz demiyorum. Evet update olması lazım artık. Günümüzde konsolların update olmaması gibi ihtimal yok. Çünkü online servis veriyor bu konsollar. Elbet update olacaklar ama oyunların update kısmı çok sıkıntı olmaya başladı. Boyutlar çok büyüyor. Hele Türkiye'de interneti düşükse yani bir konsol oyuncusunun online oynamak için çekeceği çile gerçekten çok büyük bir çile ama hale dönüyor.
Çok komik. Benim yaşadığım bir olay bu. Bartu dedi ki araba yarışı açsana bir bakayım dedi. Öyle araba yarışı falan bakayım dediği zaman 5-10 dakika ben açıyorum. Gamepad'ler oynayamıyordu zaten. Sağa sola çarpıyor, kapatıyoruz. PC açtım abi. Dedim ki Grand Theft Auto'nun bende modları var. Yarış modunda bir yarışırım. Hani hızlıca açarım biter en azından. Güncelleme geldi ona. Kapattım. Dedim bunun güncellemesini bekleyemem şimdi.
Başka bir şey açayım.
Xbox açtım. Forza'da çimlikle sürer. Hani çarpma olmaz genelde. Açık bir arazi bulurum falan diye. Forza'ya güncelleme gelmiş, sistem güncellemesi. Xbox'ı kapattım. PlayStation açtım. Drive Club oynarım diye. Sistem güncellemesi vardı. Kapattım. Oynayamadık. Biz içeri geçtik abi.
Çocuklar da soğumuştur artık. Yeter Allah
yani,
kahretmesin. Oynamayacağım
aslında
diye.
Sadece konsolun doğasında değil. Eğer uzun süre bir şeyleri açmıyorsan evet, artık evet. hiçbir yerde oyun oynayamıyorsun.
Evet. Ya tamamıyla offline'a alman lazım kendini.
Ne yazık ki.
Komple. Hayatı offline alman lazım.
Çok berbat bir durum. Ve konsol gerçekten pratikliğini kaybediyor. Mesela arkadaşların geldi. Uzun zamandır oynamıyordun. Gel bir FIFA oynayalım dedin. Abi, güncelleme bekliyorsun
sadece
abi.
Sadece olay update de değil. Bak şunu da söyleyeyim. Adam mesela ilk defa oynayacağı zaman yüklenmesini de bekliyor.
Evet doğru.
Yani şey var, hani aldın CD'yi taktın, dijital olsun olmasın fark etmez. Taktın mesela. Bir de yüklenme süresi var. Onu bekliyorsun böyle. Hani yüklendi mi yüklenmedi mi diye.
Çok garip ya. Yüklenme süresi. Bir de ilk gün peçi dedikleri olay var ya Day One.
Yani ilk gün peçi artık abi şeyden dolayı oluyor. Oyunların yapım süresi çok kısaldığı için adamlar hani bazı bug'ları da piyasaya artık hani şimdi oyunlar şöyle aslında. Bize geldiği gün çıkmış olmuyorlar. Bize gelmeden atıyorum bir ay önce, iki ay önce oyunlar altın sürümü denilen bir sürüm var. O sürüme ulaşmış oluyor. Gold Edition işte hani gold bilmem ne diye. O artık şu demek, bu oyun dağıtıma hazır. Adam bunu paketliyor abi ve dağıtıma veriyor. Dağıtıma verdikten sonra ana 3. bölümde bir bug varmış diye buluyor bu adamlar. Sonra pıt diye tüm bug'ları toplayıp ilk gün peçinde çıkarıyorlar.
Bana biraz da kopyayla savaş gibi geliyor. Erken dağıtılan oyunlar
PC'de
çünkü biliyorsun.
PC'de öyle de. Konsolda niye var?
Konsolda da erken piyasaya sürülebiliyor oyunları çünkü.
Sürülsün olacak ki. Erken piyasaya sürsen de ilk gün update'inden faydalanabiliyorsun ki.
Yani gerçi bir de o var.
Yani bir şey fark etmiyor senin için.
En de sonunda çekiyorsun yani.
Çekiyorsun o ilk gün update'ini.
Gerçekten çok
PC'de
garip ya.
PC'de ben de öyle düşündüm ama artık olay biraz şey abi. Üretim süresi kısalmak zorunda. Rekabetin yoğunlaştığı bir noktada.
Mecburiyetten gidiyor.
Budur olay. İkinci haberim de bir konsol haberi. Switch'i biraz daha pohpohlayacağımız bir haber. Bu sene amma Switch övdük be.
Vallahi
biraz daha
maka.
Övelim.
Sürekli böyle bir Switch iyileme, güzelleme şeyi var, seansı var.
Evet,
bazı Switch arkadaşlardan güzelmiş. Mesela bende yok. Neden? Çünkü benim Nintendo'yla bir evet. ticari bağım yok.
Evet, benim Nintendo'yla
böyle bir
Türkiye'de
karalar.
Sadece benle çalışıyor. Geçen gün bu arada bir takipçi izleyicilerle konuşurken onlar söyledi bana. MediaMarkt sanırsam Switch satıyormuş.
Abi onlar her şeyi satabiliyorlar.
Ama parler. Nintendo ile hani Türkiye'de resmi bir şey yok ya. Yurt
parler
dışından
satıyordur, getirmiştir biri.
Satıyor demek ki, evet. Yani bu ilginç yani geldi
garantiyi
bana.
Garantiyi nasıl veriyor onu merak ediyorum tabii. Vermek zorunda.
Ben de merak ediyorum. Hani dükkan garantisi ver. Abi biz hallederiz falan.
Sıkıntı diyecek. Yok.
Belki vardır aranızda bilen ama belki de yanlış söylemişlerdi ama bayağı emin 3-5 kişi söyledi hatta.
Yani Switch kırıldı haberinden sonra geldi bu satış.
Switch kırılmadı da. Kırıldı ama yani pratik kırılmaya geçmedi daha.
Evet. Yalnız bu haberden sonra hemen satışa başladı.
Switch haberimiz de şu. Bu değil. MediaMarkt satıyor. Aslında bu da bir haber tabii. Japonya'da, bu Japonya rakamlarını veriyorum ki çünkü orada bir istatistik yayınlanmış ama dünya genelindeki durumu da anlayabilirsiniz. Mart'tan bu yana, bak Mart ayından bu yana 3 milyon satmış. Mart'ta çıkıp.
Çok uçuk rakamlar yani, inanılmaz.
3 milyon satmış. Hatta bunların Christmas haftasında, yani son bir haftada, sadece son bir haftada 270 bin satmış. Bir haftada 270 bin satmış.
Ha, Nintendo'nun bir özelliği var. Wii U hariç. Domine ettiler resmen konsol pazarını.
Ama aslında zaten domine ediyorlar.
Wii U da sattı aslında. Konsol olarak sattı. Nedense oyun çıkmadı ona.
Yok, çıktı ama batı tarafına çok gelmedi. Yani batı tarafına çok geçiremediler Wii U'yu aslında.
Hı, evet.
Yani çok iyi bir konsol değildi bence.
Çünkü çıkan oyunlar da yine 1-1,5 milyon satıyordu Wii U'da.
Abi oyunu, adamlar oyun için iyi biliyor ya. Bu herifler bu işi iyi biliyor.
Garipler.
Bir tek bu adamlar pazarlama işini batıda nasıl beceriyorlar onu merak ediyorum ben. Yani hala videolara telif atma çabasındasın. Niye böyle bir çabada bu Asyalılar anlamıyorum.
Garipler. Gerçekten kafaları pek o yönde basmıyor diyebiliriz.
Ya da yani farklı düşünüyor diyelim. Basmıyor demek adamlar hakkında 3 milyon konsol satıyor, basmıyor.
Yok, pazarlama konusunda çok garipler abi. Çok garipler abi. Ya. Yani şey
İlginç.
Yapmıyorlar.
İlginç.
Bu arada Windows 10'a geçmediyseniz arkadaşlar, Windows 7 ve Windows 8'den son şansınız. Bu yılın sonunda 1 Ocak'ta artık tamamen şans tükenmiş oluyor, ücretsiz upgrade şansı.
Bazıları da Microsoft'la ilgili haberleri çok paylaşıyor, Windows 10'la ilgili
ya
haberlere.
Şöyle bir şey abi. Ben Windows 10'u net söyleyeyim, uzun zamandır kullanıyorum ve şu ana kadar geliştirdikleri en iyi işletim sistemi olabilir. Çok stabil. Herhangi bir şekilde çökmüyor. Canlı yayınlarımızı mesela Windows 10 upgrade ettiğimiz, Windows 7'deyken çöken makine Windows 10'dayken bütün sorunlarından kurtuldu.
Hmm.
Yani o genelde mavi ekran hatasını almaz hale geldik.
Şey, bu mavi ekran Windows 10'da mı geldi? Üzgünüz. Üzgün smile koyuyor.
Windows 8.1'de abi geldi.
8.1'de. Evet, ona ben ilk çok gülüyorum. Allah'tan çok görmüyorum.
Ki 8.1'de çok görüyorduk. Mesela onda çok ciddi bellek hatası falan olacak yani bilgisayarında. Bellekler falan düzgün çalışmayacak ki o hataları göresin. Kaynak yönetimi falan bence muazzam. Deneyin. Yani en azından upgrade edin. Sizin o kullanıcı adınıza o şifre işlensin bir kere. Daha sonrasında çünkü Windows 7 veya Windows 8 şifrenizle, o CDK ile Windows 10 kurabiliyorsunuz.
Sana bir şey daha soracağım. Hazır yıl bitiyorken. Windows 10, 10'da olması lazım. Tablet PC modeliyle çıkmıştı ilk. Hatırlıyor musun?
Windows 8 abi.
8 miydi o tablet, evet, PC'yle çıkan? Sonra
iğrenç bir arayüzle.
Evet. Microsoft sonra şey demişti hatta. Ya siz tablet PC üretmediniz ki kardeşim. Biz bunu tablet PC gibi şeyler için yapmıştık falan diye bir açıklama yapmıştı o dönem. Hatırlıyorum ben.
Abi iğrenç bir arayüz vardı. Fareyle kullanmaya çok uygun olmayan bir arayüzle gelmiş. Evet. Dokunmatik paneller için sadece.
Sıkıntılıydı
ve
ya.
Ve ondan sonra kurumlar niye bu işletim sistemini hemen upgrade etmediler diye çok düşündüler. Lan embesil. Adamlarda binlerce şey var. Fareyle, klavyeyle çalışan sistem var. Dokunmatik ekrana mı geçsin adam sırf senin o embesil arayüzün çalışsın abi diye. Şey, yani beni sinirlendirdiler ya.
Şeyi bulamıyorum. Başlangıç butonu falan yoktu onda.
Yoktu
böyle.
Yoktu ya.
Defolta gelmedi. Ben deliriyordum böyle. Nerede lan bunun butonu diye.
Balmır, sonra hemen dediler ki Balmır abi sen ayrıldın. Başka bir şeylerle uğraş yani. Yatırım yap bir şeyler. Yani, Microsoft'un başından
zeytinlik aç falan diye.
Abi adam attılar baştan. Windows 10'da bazı arayüzler var yine böyle. Ayarlar menüsü falan gibi böyle anlaşılmaz. Gerçekten bu yapıya çok uymayan. Onlar hala da Windows 8'in mirası. Yani dokunmatik işletim sistemi yapmak kimin aklına geldi PC için merak ediyorum. Düşünsene şu dizüstü bak.
Bence
adam boyu. Ekrana dokunarak mı kullanacağım bunu ya?
İşte orada şeyi yanlış tahmin ettiler. Firmaların gaming PC'ye, oyun PC'lerine yöneleceğini tahmin edemediler. Firmaların hepsi oyun PC'ye yönelirken zannettiler ki bu adamlar. Firmalar casual olarak dokunmatik PC'ye geçerler.
Abi dokunmatik notebook'ta PC'ye geçerler mı falan diye düşündüler ama bak şimdi her zaman için şöyle bir durum var. Fareden iki klikte halledebileceğim bir şey niye kolumu kaldırıp parmağımla ekrana basarak halledeyim ki? Daha fazla enerji bence harcıyorum
de
zaten.
Yo, ben de anlayayım. Sadece onların mantığını anlamak açısından.
Bence mantık hata yoktu.
Yap adam olsun dursun elimizde
artık
diye.
Neyin kafasındalardı bilmiyorum o sırada. Yani pek normal düşünemedikleri belli. Belki de tinel mi boya yapıldı herhalde eve. Tamam mı o sırada?
Evet, o
tinel kokusuyla,
kokusuyla
beraber falan bir uçtular bilmiyorum. Seagate'den güzel bir atalım var. Şimdi mekanik diskler yavaş kaldılar. SSD'nin hızına alışan adam bir daha mekanik diske dönmüyor.
Evet.
Şimdi SSD'lerde hani duyuyoruz ya saniyede 1 GB aktarımızı, 2 GB aktarımızı falan diye. SSD'nin asıl olayı veriye kısa sürede erişmen. Giriş çıkış süreleri, IOPS değerleri. Neden? Küçük bir dosyaya erişmek istediğinizde şak diye SSD buluyor sizi. Ama mekanik diskte o dönüş, plakanın dönüş hızı, kafanın ona doğru hareketlenmesi falan derken iş uzuyor. Büyük veri okumak istediğinizde de ya da birkaç veri aynı anda erişmek istediğinizde de tek kafa var aslında, tek kol var. Birçok kafa var birçok plakaya değen ama tek kolonları yönettiği için kafalar aynı senkron gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Seagate demiş ki biz bu olayı çözelim, mekanik diskler de hızlansın. Çünkü hala daha büyük kapasite istiyorsan 10 terabayt, 20 terabayt evet, gibi. Mekanik disk kullanmak zorundasın. Şimdi Seagate'in geliştireceği yeni yöntemdeki üstünde çalışmaya başlamışlar. İki tane kol var. Çok kafalı iki kol var. Böylece değişik yerlerden aynı anda okuma yapabilecekler.
Şunu anlayalım. Şimdi sen daha hakimsin. Mevcut SSD'lerin boyut olarak daha büyüyeceği bir gerçek mi?
Evet.
Tamam. Şimdi mekanik diskleri yavaş yavaş bırakacağız geride o zaman.
İşte mekanik disklerde şöyle direniyorlar. Hala daha uzun bir süre maliyet olarak daha uygun fiyatta olacaklar. Büyük depolama alanı mekanikte.
Ha, o zaman Seagate bu atılımı yapsa bile mevcut çıkaracağı mekanik disk teknolojik olarak yeni bir şey olsa bile SSD'den daha ucuz olacak.
Tabii daha ucuz olacak.
Ha, o zaman mantıklı bir
zaten onun için
aracı.
Yani bunların amaçları şey değil. 1 terabaytlık ya da 512 GB'lık mekanik diskleri hızlandırmak değil. 10 terabaytlık, ileride alacağın 20 terabaytlık, belki 100 terabaytlık mekanik diskin kabul edilebilir bir hız sunması sana.
Anladım.
Çünkü hala daha veri depolama merkezlerinde mesela biz de 4K videolarla çalışıyoruz. Tamam videoyu işlerken, render alırken falan SSD'nin üstünde duruyor dosyalar ama o dosyaları ben yedekleyeyim dediğin zaman nereye yedekleyeceksin abi? Bir terabaytlık SSD falan yetmez ona.
Orası öyle canım.
Yani çok merak büyük kapasiteli disklere ihtiyacın oluyor. Yok kızmadım.
Hayır tamam yani merak
sesim
etmeden...
kısık bu arada. Birazcık kar çıkıyor bağırıyormuş. Kusura bakmayın.
Hala salak mısın der misin gibi böyle titreme geldi adama burada ya. Allah
yok yok
Allah.
Kızma tamam sıkıntı
tamam,
yok.
Tamam abi dokunma ya.
Ama şey olacak. Veri merkezlerinde abi kullanılması için büyük depolama alanlarına hala ihtiyaç var. Ve bu şu anda şey deniyor hatta. Büyük veri merkezlerinde bir takım SSD ihtiyaçlarında göz ardı edilmesine neden olabilir yani. Hmm. Eğer IOPS aslında yerlerinde toparlanma olursa.
Doğru ben bireysel bazda düşündüm ama kurumsal şirketlerin daha büyük ihtiyaçları
tabii
var.
Tabii abi yani orada bizim donanım haberde bile veri yedeklemeden dolayı mekanik diskler kullanıyoruz hala SSD falan değil. Yani çılgın depolama alanlarına ihtiyacımız var bizim sürekli olarak işte forumun yedeklenmesi, videoların yedeklenmesi
tabii
için.
Tabii tabii muhakkak.
Hani SSD almaya kalksan Samsung'a bugün SSD sipariş versen ay bana oradan 20 terabayt SSD çık gönder diye gönderemiyor zaten adam. Öyle bir üretim
öyle
hattı da
bir
yok.
Öyle SSD şeyi yok.
Gerçekten
yok.
Dünyada çok büyük ihtiyaç var şu anda. Siz bakmayın veri merkezleri aslında maliyet falan derken onlar hıza da önem verenler. Samsung ne çıkarsa almak istiyorlar. Veremiyor adam. Evet. Talep var. Arz yok şu anda. Öyle bir problem var.
O zaman ben geçiyorum efendim. PlayStation 4 bir konsol haberi daha. Hatta Xbox konsol haberi de bu. Şimdi IDC diyeceğim ben. Bir analist firması, bir analist şirketi kendisi.
IDC daha çok hani televizyonlardan duyduğumuz ismiyle.
IDC, ben IDC demesi daha kolay geldi ama IDC diyeyim, sizi kırmayayım efendim. IDC'de şöyle bir analist bir rapor paylaşmış. PlayStation ne zaman çıkar? PlayStation 5. Tahminleri de şu yönde, genel sesleri paylaşıyorum şu anda. PlayStation 4'ün kendisi 2019 yılında 100 milyon satışa ulaşacağını öngörüyor. Bu analist PlayStation 5 ve yeni Xbox'ın da 2021 yılında çıkacağını varsaydıklarını söylemişler şirket olarak analist şirketi olarak çok şu açıdan hani bu paylaşıyorum zaten beklenilen bir şey yani ya 2020 ya 2021 zaten konsolların yeni nesil konsolların yani artık çıkacağını artık beklediğimiz bir dönem olacaktı ama zaten şey PlayStation 4'ün biraz daha ağırdan almasını anlayabiliyorum çünkü hala daha çok büyük oyunları var ve hala daha bu oyunları satıyor.
Daha hala da büyük oyunlar çıkacak zaten. Daha
ya,
bekliyoruz
çıkacak
yani.
Yani. Yani 2018'de kafadan bir sürü oyunu var. Evet. 2019 için bile 2-3 tane büyük title'ı var. Yani bayağı bir oyunu var. O yüzden 2021'den önce çıkartmazlar diye tahmin ediyorum. Bir de artık şeyi söyleyeyim. Hani bu yeni nesil konsollar nasıl olacak diye düşünüyoruz ya. %90 abi artık yeni nesil konsollar da önceki konsolları destekler nitelikte çıkacak. Benim tahminim
yani
bu
olacak. X86 mimarisine geçtikten sonra artık o sıkıntı kalmadı.
Kalmadı. Bir de zaten şimdiki konsollarda bile hep geriye dönük uyumluluk üzerine haberler paylaşılıyor ya artık biz 5 sene sonra şey diyeceğiz ya eskiden de konsollar geriye dönük uyumluluk var diye ne cap cap yapıyormuş ya ben ne var ki bunda falan diye dalga geçeceğimiz bir dönem olacak hatta bu dönem ama gerekiyordu abi çünkü PlayStation 3 alıyorsun oyunlarını alıyorsun ya PlayStation 3'ü elden çıkartmanın vakti geldiği vakit oyunları şimdi elden çıkart arşivim var elden çıkartmak istemiyorsun kutulu oyunlar falan yani bunları en azından dijital bir şekilde oynayabiliyor olsan bir yöntem sunulsa veya o CD'yi tanıyan bir aparat yapılabilse yani insanlar hani oyunlarla bedalaşmak istemiyor çünkü yani dursun istiyor.
Ya şöyle bir durum var eskiden işlemci mimarisi farklıydı tamamen farklı işlemciler kullanıyorlardı ve evet, bir konsoldan doğru. Diğerine geçişte emülatör emülasyon yapman gerekiyordu. Hatırlayacaklardır konsol piyasasını yakından takip eden arkadaşlarımız. PlayStation 3 çıktığında ilk çıkan konsolun içinde PlayStation 2 işlemcisi ayrı bir birim olarak duruyordu ve PlayStation 2 oyunlarını öyle oynayabiliyordu.
Öyle oynayabiliyordu. PlayStation zaten bambaşka kendine ait bir mimarisi vardı. Sonradan pişman oldular.
Evet, sonra pişman oldular ve fiyatı ucuzlatabilmek adına ne yaptılar? PlayStation 2 işlemcisini içinden çıkarttılar. Geri uyumluluğu sonlandırdılar.
Evet.
İlk alanlar oynayabiliyor. Sonradan PlayStation 3 alanlar PlayStation 2 oyunlarını oynayamıyorlar. Daha anlamı da kalmadı PlayStation 2'nin zaten belli bir yerden sonra. Her neyse de şimdi en azından öyle bir sıkıntımız yok. Ve hatta şöyle oynayabiliyoruz. Mesela PlayStation 4'ünüz var. PlayStation 4 Pro'ya geçtiniz. İddia ne? Daha yüksek çözünürlükte oynayabil diyor sana. Evet. Geliştirerek oynamaya devam edebiliyorsun. Devam o güzel oldu.
Bakalım ne aleme, nereye gidecek bu konsol piyasası ama veriler bu şekilde. Bir sonraki haberde sana bir şey soracağım şimdi. Diyelim ki bir oyunum var. Oyun yapımcısın, tamam mı? En baba, dünyadaki en baba oyun yapımcılarından bir tanesi sensin. Oyunun da çok oynanıyor. Yılbaşı kutlaması için şöyle bir şey yapar mısın? Twitch'te yayın açıp 9 saat oturur musun?
Ya ben özellikle oturmasında değilim de oturan adamı izleyen adam sayısındayım.
Ama o devir daim abi. Devamlı izleyen değil ki yani. Adam 10 dakika bakıyordur, gidiyordur, yenisi geliyordur, gidiyordur. Yenisi... Evet 1000-2000 kişi vardır devamlı açık tutan hani orada. Hadi o da izlemiyordur, açık tutmuştur yani orada duruyordur.
Yani çılgın bir rakama ulaşmışlar çünkü. Helal olsun dedim ben. Yine farklı ya bir yaklaşım getirmiş.
Adamı söyleyelim, söylemedik. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Overwatch'ın yapımcısı Jeff Kaplan yılbaşına özel 9 saat ekran başında oturmuş.
Evet.
Kendisi arada bir hediyeler vermiş, muhabbet etmiş falan filan ama böyle ilginç bir kutlama olay olmuş. Basına da yansımış
bence
yani.
Bence çok güzel bir şey yapmış. Farklı bir yaklaşım.
Bence değişik bir şey olmuş yani.
Oynamasının bir anlamı yok zaten. Oynayan oynuyor. Ki yani, eminim birçok yayıncı kadar iyi oynayamıyordur.
Yani.
Evet öyle bir durum da söz konusu. Güzel olmuş bence. Farklı bir tarz.
Farklı bir tarz.
Ses getirdi mi getirdi işte.
Bak burada kaç bin kişi şu anda. Overwatch aldırdı. Ben sırf bu yüzden Overwatch'u bir daha aldım diye.
Ya şimdi geçeceğimiz haber enerjiyle ilgili. Önemli konulardan biri. Belki 2018'de Türkiye olarak da çok konuşacağız. Çünkü yeni termik santrallerin açılma konusu var. Mesela Eskişehir'e falan. Öyle problemli.
Eskişehir'e mi?
Vallahi öyle konuşmalar bilmiyorum. Var. Termik santral şimdi enerji ihtiyacımız var ama insan da termik santral kurusunu istemiyor. Yani böyle bir ikilem.
Korkutucu. Evet.
Korkutucu ne yazık ki. Çin'de güzel bir şey yapıldı. Ne yapıldı? Şeffaf beton kullanılarak otobanların altına güneş panelleri döşeme projesi var bu adamların. Şeffaf beton diye de bir şey varmış. Asfalt kıvamındaymış falan böyle değişik bir şey. Güneş ışınlarını geçirebiliyor. 2 kilometrelik bir yola şu anda güneş panellerini döşemişler otoyola.
Gerçekten mi?
Şimdi
Çin çok iyi.
Otoyola döşemenin ne faydası var filan diye yorumlar okudum. Şimdi arkadaşlar güneş panellerinin en büyük sıkıntısı şu. Geniş yüzeylere ihtiyaç duyuyorlar. Geniş alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Ve şu anda da aslında bu düzlükler, geniş alanlar tarım arazisi. Değerli araziler. Hı hı. Kimse bu değerli arazileri güneş panelleriyle kapatmak istemiyor.
Evet. Adam otoyollar, orada tarım yapacak yani.
Otoyollar halihazırda boş boş duruyorlar devasa alanlar olarak. Buralara güneş panelleri döşeyebilmek çok büyük bir avantaj. İnanılmaz. Evet. Hali hazırda altıp duran bir yeri zaten tarım yapamayacaksın, herhangi bir şey kuramayacaksın
zaten
bir yeri.
Zaten kullanıyorsun da yani evet. Bir şekilde hizmet var, yol hizmeti veriyorsun.
Enerji orada. Üretmek için kullanıyorsun. Müthiş bir şey. Şu anda denemelerine başlayacaklarmış. Önemli konulardan biri olduğu için belirtmek istedim. Enerji üretimi konusunda Çin biliyorsunuz termik santral üretimini sonlandırdı. Artık yeni santral kurmayacağız diyor onlardan.
Ama Çin, zaten Asya tarafında herhalde Çin yüzünden falan böyle bir inanılmaz bir hava kirliliği var.
Amerika'ya
galiba.
Ulaşıyor ya oradan Amerika'nın Çin'e yakın
ben
kısımlarına.
Ben Çin'de değilim yanındaki bir ülkeye gittiğimde bile herkes maskeyle falan geliyor.
Ne yazık ki yani orada o kadar fazla bir şey var ki fabrikalar, termik santraller falan derken çevre kirliliği inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Şimdi İşte azaltma çabalarından bir tanesi. Bu önemli atılımlardan bir tanesi.
Bu ama yani şimdi çok hakim olduğum bir konu değil. Biliyorsunuz her konuda uzmanlığımız var bizim. Video Mesut'la beraber
her konuda yapabiliriz
her
arkadaşlar.
Her konuda basit seviye, basic seviyede yorum yapabiliyoruz. bu dünyaya da örnek olacak bir şey olabilir. Eğer pratikte uygulanması başarılı olursa.
Abi bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde denenmeye başlandı zaten. Oradan aslında Hollanda'dan falan çıkan fikir. Ama Hollanda'daki kısımda
otoman
sert...
yok. Hollanda'da otoyol mu varmış?
Ya oralardaki mesela yaklaşım şuydu. Böyle şeffaf beton falan kullanılmıyor. Sert bir zemin kuruluyor. Yani arabaların üstünden gidebileceği plakalar direkt yola döşeniyorlardı.
Ha, arabalar plakaların üzerinden geçiyor.
Aynen.
Yani.
Buradaki yaklaşımı farklı kılan şey üstüne bir de şeffaf beton atmaları.
Hmm.
Böylece otoyol kıvamından çıkmaması sağlanıyor.
Bu işi Çin yaparsa herkes yapar. Adamlar çok kalabalık.
Gerçekten
yani
öyle.
Onlar becerirse herkesin becermesi lazım bu işi yani.
Gerçekten de güzel bir yaklaşım. Bir diğer haberim de insanoğlunun anlamadığı her şeyi nasıl dünya dışı varlıklara böyle evet, yoğurdu, evet. Anlamlandırdı.
Sen haberi paylaş, ben de kendi şeyimi paylaşacağım sonra.
Şimdi Los Angeles'ta SpaceX'in yeni uzay, daha doğrusu SpaceX'in roketleri biliyorsunuz sürekli olarak gidip geliyorlar. İşte 10 tane iletişim uydusu yerleştirmek üzere bir yolculuk yapıyor ama gökyüzünde öyle bir şey oluşturuyor ki görsel.
Evet.
İnsanlar onu uzaylı falan zannediyorlar.
Ben de öyle zannettim çünkü. Ben şöyle zannettim. Ben bilmiyordum ne olduğunu. Twitter'da gördüm bunu. Biri şey yapmıştı. Sabah sabah uzaylı görmek de çok güzelmiş falan diye bir şey tweet atmış falan. Diyorum ki ya diyorum bunu nasıl montajlamışlarsa hani nasıl Photoshop'sa bu bayağı başarılı After Effects'te falan uğraşmış adamlar falan diyorum. Çünkü hani çözünürlük görüntülü buğulanıyor bilmem ne falan. Ama diyorum uzaylı olsa herhalde bayağı bir ses getirirdi. Bir Twitter'dan görmezdim ben bunu diye düşünürken sonra haber gördüm. SpaceX roketiymiş. Sen Elon Musk'ın tweetini gördün mü?
Yok, hayır.
Biri demiş ki işte, ailemle beraber sabah işte akşam gördük. Ailem uzaylı istilası var zannetti. Çok güldük. İşte SpaceX projesinde başarılar falan filan yazmış. Ve Elon Musk yazmış. Kesinlikle uzaylılardı. Bizle alakası yok. Bizle alakası yok yazmış.
Sabiha Gökçen de görüldü yine bu hafta içinde. Sabiha Gökçen'deki deneme de yine Rusların kıtalar arası balistik füze denemesiymiş o da.
Sabiha Gökçen'de mi?
Tabii orada gökyüzünde görüldü yine pırıltı böyle. Ha,
oradan
böyle
bakınca Rusların attığını tabii, gördük
yani. Tabii yani uzaya gittiği için açık havada falan
ben
görebiliyorsun.
Sabiha Gökçen'de attılar zannediyorum. Diyorum niye orada atıyorlar?
Balistik füze niye oradan ateş etsinler falan diye. Şu anda zaten bu balistik füze denemeleri de çok çoğaldı bakma. Son dönemde bayağı fazla görülmeye başlandı. 2017'de ne yazık ki dünyanın en fazla siyasi gerilim yaşadığı ve böyle silahlanmanın arttığı yıllardan bir tanesi oldu.
Evet, insanlarda bir şey var. Tekrar bir savunma içgüdüsü geldi ülkelere yani. Hani herkes içine kapanmaya başladı. Hani globalleşirken bir anda içe kapanmaya başlamak gibi bir şey var gibi sanki.
Valla Amerikan ekonomisi genelde silah satışıyla ayakta duruyor derler. Ve Trump geldikten sonra ekonomi güçlendireceğim dedi. Bütün Orta Doğu'ya silah satmaya başladı. Valla sonumuz hayretsin Allah. Zor.
Zor. Biz gene bilim konusundan çıktı bak. Siyaset, bilim, dünya gündemi, şey oyun, var, teknoloji. İnanılmaz bir program. O zaman ben, ya şimdi bunun üzerinde ben nasıl oyuna böyle paylaşabilirim?
Devil May Cry'da şu oldu yani.
Bıcık bıcık diye oyun oynuyoruz diye. Şimdi Devil May Cry'ın yeni oyunundan yeni görseller çıktı desem, ooo diye heyecanlanacak bir tayfa var mıdır? Heyecanlanmayın çünkü bu o oyun değil. Devil May Cry'ın yeni bir oyunu yapılıyor. Bu artık dedikoduların ayyukaya çıktığı bir dönem. Hani bu bilindik gerçek ama görselleri çıkan oyunsa Çinli firmanın yaptığı mobil bir Devil May Cry oyunu. Evet, mobil bir Devil May Cry oyunu geliyor. Batıya ne zaman açılacak, ne zaman kullanıma sunulacak bilmiyorum ama bildiğiniz Devil May Cry karakteri Dante'nin daldığını görebildiğimiz ekran görüntüleri var. Online modlar olacakmış, PvP olacakmış, MMORPG kafasına dönen bir Devil May Cry göreceğiz.
Sırf ismini kullanıyorlar.
Ama çok materyalleri ve görüntüyü de kullanıyorlar. Oyun mekaniklerini de herhalde benzetmeye çalışmışlar ama mantığı online'a çevireceklermiş. Bilmiyorum. Japonlar, Çinliler ne düşünüyor emin değilim.
Evet, enteresan bir yaklaşım.
Evet, bir tanesi de benim çok sevdiğim bir oyun. Little Devil Inside. Bağımsız bir yapım. Ama videosunu izleyen insanların da hoşuna gideceğini düşündüğüm bir yapım. Çünkü bu yapım şey değil. Hani öyle minik bağımsızlardan ziyade çok büyük bir yapım aslında. Açık dünya. Aksiyon, RPG öğeleri barındıran bir yapım. Ve hani barındırdığı mekanikler çok çeşitli. Bayağı böyle Assassin's Creed Witcher'la kıyaslanabilecek derecede bir derinlik vaat ediyor gibi duruyor uzaktan. Bununla ilgili yeni bir video paylaşıldı. 2018'in sonlarına doğru çıkacak kendisi. Ve 20 saatlik bir ana hikayesi olacak. 100 saatten fazla da oynanışı barındıracak. Eğer keşfetmek istersen diye sen de muhakkak bir bak, senin de hoşuna gider diye tahmin ediyorum. Öyle bir arada dipnot vermek istedim.
Abi şu sıra oyun oynamaya vakit bulamıyoruz. 2017 benim için böyle çok bol vaktin olduğu bir yıl olmadı. Hep 2017'yi suçluyoruz yalnız ha. Geçen yıla ve şak şak kam çivir.
Gittikçe ama vaktimiz daralıyor yalnız.
Aynen yani. Gerçekten oyun denemeye falan vaktim yok. Oyun denersen de benim biliyorsun benim tamam, sevdiğim bir tane oyun var. Bir PUBG işte.
Allah kahretmesin deneme tamam ya. Dedim ki güzel gözüküyor biraz ufkun genişler farklı bir şey görürsün.
Yok
tamam,
ben
PUBG
ufkum
oyun
böyle yeterli ya. Şimdi çöl haritasında ufku kadar görüyoruz zaten siz de biliyorsunuz yeterli yani.
İyi bu espri ne kadar güzel bir espri.
Çok değişik bir olay var. Telefonunuzun sensörleri kullanılarak sizin girdiğiniz şifreyi tahmin edebiliyormuş yazılımcılar yapay zeka sayesinde. Bu da ne anlama geliyor? Yani illa ekranın okumasına falan gerek yok uygulamanın. Arka planda sensörleri takip ederek senin 9'a mı bastın, 8'e mi bastın anlayabiliyormuş.
Vallahi bak kaç haftadır buraya geliyorum. Mesut'un iPad'ini kullanıyorum. Ve ben hala olarak daha bilmiyorum şifresinin ne olduğunu ve önümde giriyor yani. Benim yapay zekaya kadar beynim
her
yok.
Her türlü elinde de alıyor böyle sensör hissetmeye çalışıyor ama tam olarak
çözemedim.
Araştırmacılar şey demişler, Google'ın ya da diğer üreticilerin sensörlere bu kadar fazla erişim hakkı vermemesi lazım. Ama tabii Google'ın sorunu bu çünkü Apple zaten telefon kapalıyken ön tarafta hiçbir şeyi okumana izin vermiyor sensör bilgisini falan. Araştırmacılar eğer böyle giderse şifrenin hiçbir güvenliği kalmıyor demişler 4000.
Yani evet yakında bu yapay zeka şu an tabii hani bir deneme amacı ama bu çok daha pratik hale, çok daha kullanılabilir hale gelebilir.
Tabii öğrendikten sonra bitirecek yani sana söyleyecek şifre şu olabilir diye. Şu an 3 denemede %90 olasılıkla çözüyormuş. 3 deneme yapıyormuş o da. Yavaş yavaş geliştirecekler zaten sizin bastığınız şeye
abi
göre.
%90 da iyi bir oran abi zaten. Yani daha hani bir geliştirse zaten %100 bitti yani. Mevzu evet bitiyor.
Edward Snowden'i hatırlarsın. Yakın kankin. NSA'de çalışıyordunuz. NSA'nin skandalını ortaya çıkarttı. Rusya'ya
evet,
kaçtı.
Evet, evet.
Görüşemiyorsun şu sıra gerçi.
Evet görüşemiyorum.
Yeni bir uygulama çıkartmış. Şimdi bu adamdan çıkınca uygulama telefona bir yükleyesim gelmedi. Allah var. Yani.
Biz korkutuyor değil mi insanı?
Abi bu sefer de Ruslara gidiyordur bilgi falan diye düşünüyorsun yani. Uygulama şunu yapıyor. Mesela eski bir tabletim var daha çok öyle diyeyim ya da cep telefonum var. Kullanmıyorsun kenarda duruyor Android tableti almışsın çöp olmuş. Hı hı. Diyor ki bunu evinde bir yere az şarja tak. Ben üstündeki tüm sensörleri kullanarak bunu bir güvenlik merkezi haline getireyim. İşte evinde hareket mi var, ses mi var, titreşim mi oldu? Sana abi, resim çekip
göndersin.
Evi
izleyecek misin gibi bir hissiyata kapıldım ben çok.
Ya insan korkuyor ya. Yani tamam koyayım güzel. Evet evime biri girerse haber ver. Ama bundan sen haberdar olma. Yani ben haberdar olayım. Sadece o haber bana gelsin.
Bayağı bu şey gibi hakikaten senin dediğin bilginin üzerine bunu duyunca hani her eve bir kamerayla tabii izleyebilme ihtimali duyuyormuş.
Rusların yeni projesi.
Gibi.
Uygulamayı kur. Eski telefon bir de. Biz de sana cihaz miyaz uğraşmayalım. Eski telefonu kuy da biz hallederim.
Hallederiz o. Yeter kamerası çalışsın.
Zaten şimdi eski telefonu bu yazılımı kurduğunda bunlar dinler. Bir de Amerika'da oradan zaten dinliyordu. Hep beraber.
Ne, evde bir şey söyleyeyim mi? Biz çok tribe giriyoruz da. Aman Ruslar benim evimi dinleseler ne olur dinle. Affedersin osur osur oyun oynuyorum yani. Hani gelsin Ruslar misafir de edebilirim. Abi
beni dinleyerek çok önemli dele sırlarına ulaş.
Ya bende bir şey yok yani. En fazla Steam şifremi öğrenirler. Onunla da oynasınlar. İçinde para da yok.
Uygulamayı
çok fazla.
Uygulamayı kapatıyorlarmış oradan direkt. Kullanmanı engelliyorlarmış. Bir alt yok burada
sırf
falan
sırf trollemek için kullanıyorlarmış. Böyle F4 alt çakıyor her oyunda falan.
Öyle olmayacak iş değil diyeyim sana. Ya da yayına girdiğinde yayını troller oradan.
Tabii koskoca Ruslar bu uygulamayı sırf yayınları trolleyelim diye.
Putin sırf onun için uğraşıyormuş.
Bağışları kendine almaya çalışıyor yayında. Ne? Bir şey mi söyleyecektin?
Ya dur bakayım ben ikinci haberim mi oldu bu?
Evet.
Niye böyle bende şey oldu da ilk önce pini verdim sonra Edward'ı verdim. Şevki kalmadı.
Sen yaşlandın iyice.
Vallahi ya biraz hastayım kusura bakmayın gerçekten şu anda zor duruyorum.
Hemen hastalık kozunu seyirciye oynuyor.
Zor duruyorum şu anda ayakta zor duruyorum.
Çok hastayız kusura bakmayın. Oyun bağımlılığı. Bir evet. Oyun bağımlısı mısın? Bağımlısı mısın Mesut Bey?
Yok çok şükür ben değilim. Oyun oynamaya vaktim yok zaten çocuklar.
Hemen büyük adam pozuna girdi. Oyun bağımlılığı artık akıl hastalığı olarak sayılıyor. Bu Dünya Sağlık Organizasyonu'nun yaptığı bir şey. Tabii oyun bağımlılığı deyince şunu anlamayın. Evde 3 saat oynayan adam deli muamelesi yapmıyorlar. Öyle bir durum değil. Eğer gerçekten kendinizi kontrol edemiyorsanız, hani ben günde 10-12 saat oynuyorum, kendimi kontrol edemiyorum ve bana negatif bir yansıma yapıyor, negatif olarak beni etkiliyor diyorsanız, Dünya Sağlık Organizasyonu'nun işte söylediği o akıl hastalığı kısmına girebilirsiniz. Bu şu demek aslında. Bence mantıklı bir şey bu arada. Ben hakikaten buna şey değilim yani. Nasıl oyun oynayanlar deli diyorlar gibi bir durumda düşünmüyorum. Çünkü bu hakikaten insanın psikolojisini etkileyen ve negatif olarak etkilediğini fark ettiğin zaman yardıma başvurduğunda karşında bir sağlık kurumu olabileceğin bir... Düşsene mesela bir sıkıntın var şu an. Oyun bağımlısı olduğunu düşünüyorsun ama hani oyun bağımlılığı bağımlılık sayılmadığı için bir tedavi yöntemi yok. Kendi kendini tedavi etmeye çalışıyorsun. Ama bu gerçekten artık bundan sonra İnsanların da hani böyle bir sağlık organizasyonlarına gel kardeşim biz seni tedavi edebilelim diyebileceği bir alana girecek. Tabii bu şöyle limitler koymuşlar abi burada. Bir sene hani minimum bir sene bu rahatsızlık yaşanması evet gerekiyor gibi şeyler var. Genel kriterler var.
Ya mesela şey diyor sürekli oyun oynamak istiyorsun. İşte oyun oynamadığın zaman rahatsızlık duyuyorsun. Evet. Hani böyle ondan sonra evet 12 ay boyunca devam ediyor falan gibi. Yani ben aslında genel karakteristik yapı olarak tanımlama olarak bayağı bir çerçevenin içine şöyle baktığımda alıyorum yani.
Bir sonraki hafta ben yokum böyle. Erenköy'de takılıyorum.
Yok bağlamışlar şeye götürüyorlar.
Ya şöyle bir şey var bir daha abi burada. Ben ilkokulumda şu aklıma geldi. Tabii bu her bağımlılıkta geçerli. Kimse kendine bağımlı diye tanımlamıyor.
Tabii.
Yani zaten derler ya ilk olarak teşhisi kabul etmektir. Yani ilk bu işin tedavi aşamasını kabul etmen gerekir bağımlı olduğunu diye. Ben en büyük sıkıntıyı burada şurada duyuyorum. Yani oyun bağımlılığı. Şimdi bir oyun bağımlısının ben oyun bağımlılığından rahatsız olacağını zannetmiyorum. Ya belki 100 kişiden 5 kişi.
Olmaz evet. Yani hatta bilgisayarın başında ölen adam var işte.
Ya burada evet nasıl bir şey yapacaklar? Bir de şeyden korkuyorum. Bizim medya çok seviyor ya böyle şeyleri. Oyun mu? Kötü şey mi? Hemen bunları birleştirip servis yapmamız lazım diye bir ama şey vardı abi ya kötü. Yani iyi bilinçsiz ebeveynler daha da korkacak bu tarz haberler eğer ana akım medyada yer bulmaya
teşhis
başlarsa.
Teşhis için bazı belirtiler var ama benim belirlediğim. Yani benim kendi yöntemlerim var. Mesela Witcher online olsun dediğimde bazen agresif tepkiler gösteren arkadaşlar oluyor. Witcher 3'ü online yapalım.
Çünkü saçmalıyorsun.
Mesela ses yükseliyor falan. Ben ne kadar sakin söylüyorum değil mi? Böyle bir şey olarak Witcher'ı da online yapsınlar falan dediğimde. Şimdi bak bakışlar değişiyor. Bence bu da belirti. Mesela Dünya Sağlık Örgütü bunları atlamış. Belli konularda mesela en iyi oyun PUBG olabilir dünyanın en iyi oyunu falan dediğimde bazen sinirleniyor arkadaşlar.
Ben bir şey sinirlenmiyorum. Ben artık sakin bir insanım.
Mesela
olsun, o da
Dünya
olsun.
Sağlık Örgütü bu tip belirtileri de böyle tedavi yöntemleri ya da teşhis yöntemi. Mesela doktora gidiyorsun ben oyun bağımlısıyım diyorsun. Adam sana diyor ki Witcher online olsa nasıl olurdu falan diyor. Sinirlendiğin anda
boğazına sarılıyorsun.
Tamam diyor bu sinirle. Öyle.
Tamam bu bir bağımlı.
Bu bağımlı. Tedavi edilmesi gerekiyor.
Ben mesela bağımlı değilim. Bunu söyleyebilirim ama belki de bunu söylerken bağımlıyım da. Şuradan söyleyebilirim. Bir haftadır adam akıllı oyun oynamıyorum. Elim ayağım oynadım gerçi. Yok tamam. Oynadım. Oynamıyorum demiyorum da. Neyse böyle bir durum var. Haberiniz evet olsun. Bununla ilgili ben yakında önümüzdeki seneler içerisinde birkaç tane farklı haber daha duyacağımızı düşünüyorum. Ne olacak ne bitecek belli değil. Civilization 6. İsmini söylemesi benim için çok zor bir oyun. Civilization 6 isimli oyun. Kendisi böyle mass strateji dediğimiz büyük bir strateji oyunu aslında. Ve iPad'e de çıktı. Fakat fiyatı ne kadar?
220 liracık.
Evet.
Zaten bizim başlık çok güzel donanım haberdeki. Civilization 6 iPad için çıktı. Sadece 220 lira. Sadece.
Evet, sadece 220 lira. Başka yani, para yok.
Şimdi şunu düşünmek lazım. Oyun PC'de uzun zamandır var ve indirime girmiş durumda şu anda. Evet. İşte 30 dolar seviyesinde temin edilebiliyor. Türkiye fiyatı 110 lira civarında. E şimdi biz ne diyoruz? Telefonlara, iPad'lere, bu tip cihazlara aslında çok kaliteli yapımlar gelmiyor. Üstünde çok uğraşılmış yapımlar gelmiyor diye. Ama yapımlar geldiği zaman da parasını istiyor adamlar.
Evet, adam şey diye düşünmüyor yani. PC'de biz bu fiyata satıyoruz. Mobilde daha da indirimli satalım diye düşünmüyor. Tabii mobilde aslında indirimli olması lazım. PC şu an indirimli sezonda olduğu için
bunun
fiyat farkı var.
Atası bu arada UFO'dur abi. Yani yüksek fiyatlı giren
AAA mı diyorsun?
Evet, AAA dediğimiz oyunlardan UFO'dur aslında bunların ilk böyle atası gelen. Şimdi de Civilization geldi. UFO da çok pahalı bir oyundu dönemi için.
Ya adam zaten düşük satamaz ki abi. Çünkü düşük satarsa diğer taraftaki şeyleri etkiliyor. Yani
yok, bir de bu oyun uğraşılmış bir oyun. Yani.
Ha, ben de onu diyeceğim. Ben mesela şimdi tabii şu an sıkıntı şu. Yurt dışında PC taraflarının yılbaşı sebebiyle ucuz olması. Evet. Mobilde bu indirimli olmaması. Ama diyelim ki tüm platformlarda aynı. Her yerde 220 lira. Mobilde de 220 lira. Ben yadırgamıyorum mobilde 220 lira olsun. Çünkü bu oyun hakikaten de şey değil. Yani şöyle oyuncu avlayacak bir şey yapım değil.
Abi,
yani
evet.
Belki alırsın hoşuna gider falan değil. Adam diyor ki kardeşim ben aynı oyunu sunuyorum sana. Sadece sen bunu yolda da oynamak istiyorsan PC'de ben senden ne istiyorsam burada da bunu istiyorum. Ha şuna kızarsın ama adam mobil eğer iyi entegre edememişse o dokunmatikle sen doğru düzgün oynayamıyorsan evet. O zaman kızılır evet. Ama adam yarak gerçekten her şeyi yapmışsa sen bu oyunu zaten PC'de severek oynamışsan veya PC'de severek oynayacağını düşünüyorsan hani alıcı kitlesi bile satan kitlesi bile eğer oyunu düzgün adapte etmişse bence bir problem
yani
yok.
Bir de seni kandırmaya uğraşmıyor sonuçta. Civilization'ı yaptım, kullanmadım falan diyen bir firma değil. Bildiğin Sid Meier's'ın Civilization oyunu şak diye getirilmiş yani. Ya onu oynuyorsun o yüzden. Yani eğer kaliteli oyun oynayacağım, PC'deki oyun derinliğini ya da konsoldaki oyun derinliğini ben iPad'de de görmek istiyorum diyorsan parasını istiyorlar.
Burada sorgulayacağım soru şu, neden 220 lira değil, niye bizde oyun fiyatları pahalı? Yani hani gene aynı soruya çıkıyoruz. Hani 220 lira olması bizde oyun fiyatları pahalı maalesef. Yani öyle bir durum var.
Abi oyun fiyatları pahalı, bir de geçen konuştuk pahalı. Ya yani oyunlar 60 dolar hep. Orada bir şey değişmiyor. Bizde evet. Sürekli bir değişimler de oluyor. Yükseliyor, yani. Alçalıyor falan onu konuşmak lazım. O uzun konu ama bitmez yani.
Evet maalesef.
Türkiye'de siber suçlar nedeniyle 1000 kişiye tutuklama cezası verilmiş 2017 yılında. 39 bin sosyal medya hesabı incelenmiş. 3000'den fazla kişi mahkemeye çıkartılmış. 1000 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmış. 1400 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Tespit edilen hesaplardan 16 bine ilgili teknik çalışma yapılmış. Süreçleri tam tamamlanan hesaplar üzerinden 9600 adli işlem yapılmış.
Rakamlar
uçuk.
İnanılmaz.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAKİ'de yapılan çalışma neticesinde 3550 banka hesabına el konulmuş. El konulan banka hesaplarında 810 milyon liralık şüpheli işlem tespit edilmiş. 810 milyon lira.
Ama bu büyük ihtimalle şey siyasi muhabbetler üzerine gelen bir şeydir.
Yani 810 milyon lira siyasi muhabbetler değil, bahis siteleri. Ha, çünkü online işlem dediğinde yasa dışı bahis oynatanlar var, kumar oynatanlar var.
Ben şeyden dolayı kafam gitti. Siber suçlar.
Hackerlar var, bankaları dolandıranlar var, seni beni dolandıranlar var telefon şeyiyle evet, beraber. Evet. Siber suçlar arkadaşlar söyleyince tabii ülkemiz hemen şey gidiyor. Ona buna devlet büyüğünü hakaret edenlerin toplandığı.
Heh, ben öyle düşündüm evet.
Onlar da vardır. Terörle ilişkili diye. Hesaplar da işleme tabi tutulmuştur ama 810 milyonlarlık hesapların çoğu böyleymiş. Mesela yurt dışı bahis oyunları tam ve oynananlara ait banka hesaplarına 140 milyon lira el konulmuş.
250
milyon lira da bloke etmişler. Yani...
Ve bunlar üstelik bence görünen daha %1'i %2'si
evet,
falandır.
Üstü bu gerçekten. Aynen. O bahis dediğin olay bambaşka bir yere gitti. Kontrol de edilemiyor. Niye kontrol edemiyor onu da bilmiyorum. Ama bir şekilde atılması, kontrol edilmesi gereken bir konu. Oyunlara bile girdi biliyorsun işte.
Ya bahis, onunla ilgili farklı yorumlanabilecek şeyler de var ya. Evet illegal bizde hani öyle oynayamıyorsun, oynatabiliyor falan. Ama işte legal mi olması gerekiyor o zaman?
E, legal olan da var, iddia var.
İşte diyorum yani.
O da garip evet.
Legal olması mı gerekiyor o zaman yani? Legal olunca da bu sefer oynayanlar şikayet ediyor.
Ya ailelere batırıyor abi. Ben mesela iddianın bile...
Abi bir şey söyleyeyim sana. Öyle diyorsun da şimdi bak. Kumar biz olay bireyde bitiyor. Ya adamlar dünyada her zaman seni kötü şeyler yapmaya veya böyle senin pis dürtülerini dürtecek şeyler her zaman olacak. Yani bunu şu dünyada kötü insan kalmasın diyemezsin. Ya böyle bir talepte bulunmak imkanı yok yani. Veya dünyada sömüren insan kalmasın.
Haklısın.
Bireysel olarak senin bazı şeylere dur diyebilmen veya etrafındakilere yani dur dedirtebilmen lazım. Yoksa her taraf tehlike var. Her zaman tehlike
şimdi,
var.
Etkili her zaman tehlike var. Onu söylüyoruz ama bak şimdi. Buradan Bitcoin'i bugün ters çevirdik. Niye? Çünkü bu hafta tepe taklak oldu. Fark doğru. Etmiştir izleyenlerimiz. Tepe taklak gitti Bitcoin. Ama o kadar fazla Bitcoin sevici, o kadar fazla Bitcoin güzelleyici vardı ki piyasada. Alın, bir şey olmayacak, geleceğin para birimi bu şöyle olacak, böyle olacak falan filan diye. Aklı selim arkadaşlar yaklaşırken onu hep şöyle yaklaştılar. Çünkü karşı tarafın etkilenebileceğini bildikleri için, boşa para yatırabileceğini, para kaybedebileceklerini hep dediler ki bakın biz size yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Teknoloji bu, teknolojiyi öğrenin. Aklınızı yatarsa canınızı yakmayacak miktarlarda paraları buraya yatırın. Kaybettiğinizde sonra ağlamayın dediler. Ama bir yandan da bazı hesaplar var. Bu işten deli gibi paralar kazanmış. O aradaki alavereden, dalavereden, komisyonlardan para götüren adamlar. Alın, alın, alın, alın. Bunlar sizi kandırıyor. Bu balon diye patlayacak diye böyle haralı güreli insanların paralarını buraya yatırmaları için teşvik ediyorlar. Hala.
Almayacaksın
ama.
Veya alacaksın, inanmayacaksın.
Şimdi insanoğlu için her zaman görüyorsun ben kazandım, sen kazandın. Ben kazanmadım, aptal mıyım diye bir moto oluyor. Ya da bir Las Vegas'a falan gittiğinde görürsün. Otellerin içinden geçme, özellikle kumarhanelerin içinden geçme yaparlar. Orada 1 dolar koydum, 20 dolar kazandım, 300 dolar kazandım deyince sen şey düşünebiliyorsun.
Ya ben de koyayım.
1 dolar ya.
Abi diyorum ya zaten bu, her zaman bunu yapacaklar.
Seni
işte
kandırıyorlar yani. Kumarın legalize edilmesi durumunda ne yazık ki bu sefer firmalar coşuyorlar abi. Alışveriş merkezini kumarhane içinden geçip gidiyorsun. Anlatabiliyor
evet,
muyum?
Öyle.
Çok teşvik ediyor, inanılmaz. Amerika'da emekli maaşını full o Las Vegas'ta falan kumarhane diyen insanlar var. Kolun başında. Bu yüzden denetim ve sınırlama bence gerekli.
Ya gereklidir. Bana bir şey demiyorum evet. Ama sen ya şu olmayacak hiçbir zaman. Sen ne kadar denetlesen
denetle
gene oynayacak.
Bak irade zayıf. Oynayacak ama zorlaştırırsan
çünkü
en azından
senin dediğin neye gidiyor,
alışkanlık artmıyor.
Bak senin dediğin neye gidiyor? İrade zayıf diye eğer her şey bizim için denetlensin, kısıtlansın dersek yarın var ya şu odadan dışarı çıkamayız. İrademiz bazı zayıf olduğu için şuradan dışarı adım atamayacağımız duruma da gelebiliriz.
Ya bazı konular ama öyle değil ha bak.
Yok, doğru söylüyorsun.
1 dolara 20 dolar 300 dolar kazanma fikri, bak fikri bile tamam mı? Birçok insanın ne yazık ki buna itebilir çünkü insanlar parasızlar.
Bak zaten doğru söylüyorsun. Ben kesinlikle katılıyorum. Olay şu ama bunu ne kadar denetlersen denetle sen bir yerden sıkıştırırsan bu adamlar başka yerden çıkıyor.
Çıkıyor. Bak ona bir şey demiyorum ama ya, zaten o engellenemez kitle.
Engellenemez. Evet denetim altında alınabilir belki. En azından herkesin gözünün önünde olmaması gerekebilir falan. Ama diyorum yani bunun çözümü
ama
biraz
bir
daha bizde
da
yatıyor.
Bazı
yani
arkadaşlar haklılar. Mesela iddia gibi şeyler hep göz önündeler. Anlatabiliyor muyum? O da reklamı yapılan bir şey. Reklamı çıkıyor bir de. Yani onlara ne demek lazım bilmiyorum. Ama konuş benim uzmanlık alanımın dışında
benim
olduğu için ister istemez.
Yani. Normalde hepsi aşıyoruz. Biliyorsun uzmanlık alanımızın
yani
içindedir de.
Her şeyi konuşabiliriz
ama. Dışarıda.
Bu arada navigasyon uygulaması hayatımızı kolaylaştırıyor biliyorsun.
Aa, ne güzel konuyu değiştirdim. Çok güzel bağladın ha.
Böyle sesini yükselttiği zaman olay değişiyor bak. Navigasyon uygulaması hayatımızı kolaylaştırıyor ki birçoğumuz kullanmaya başladık. Artık ben evime giderken bildiğim yolda bile açıyorum ki trafik neymiş göreyim diye.
Abi ama şöyle bir zarar yok mu? Yol ezberleyemiyorsun. Ben onu fark ettim. Abi ofisten eve 10 kere gittim. Ben araba yok, bazen bizimkilerin arabasıyla gidip geliyorum eşya taşıyacağım zaman. 10 kere gittim tamam mı? Dedim ki ya ben bu yolu hala niye ezberleyemiyorum? Her seferinde navigasyon açıyorum. Çünkü bir kere navigasyon açmadım. O yüzden riske girdim. Uzadı biraz yol.
Abi Amerika'nın New Jersey eyaletinde Lenoir şehrindeki sakinler bu navigasyon uygulamalarından çok çekiyorlarmış. Çünkü trafik sıkıştığı zaman navigasyon uygulamaları ara sokakları göstermeye başlıyor.
Evet, evet.
Diyormuş ki sokak sakini. Yani burası ana yol değil ama trafik sıkışırsa buradan bir sürü araba geçmeye başlıyor. Bizim canımız sıkılıyor.
Bu nasıl bir can sıkıntısı?
Evimizden çıkamıyoruz. O kadar fazla araba geçiyor.
Gerçekten mi?
Yani öyle demişler. Şehir yönetimi de demiş ki.
İnsanlar ne hayatlar yaşıyor ya. Aynen. Hiç araba geçmiyor yani ha.
Abi şehir yönetimi demiş ki 16 ile 21 arası o zaman biz bu sokakları yasaklayalım. Geçemesinler.
Aa ne güzel ya.
Aynen 60 tane sokağı şimdi kapatacaklarmış abi böyle sıkışık trafikte. Ayvayı yedin. Sadece o sokak sakiniysen oraya girebilecekmişsin.
Aa.
Millet de diyor ki sokaklar babasının malı değil ki diyor. Kamunun
evet
malı. Kullanırım diyor yani. Ne demek yani oraya gittiysen orasının sakinliğini mi satın aldın yani? Bir de öyle bir durum var.
Aa ne acayip. Acayip. Şok ya.
Tartışma böyle büyüyormuş şu anda. Bakalım ne olacak. Çünkü adam şey diyor. O sokak kamunun malı, benim vergimle yapıldı. Sen evi satın aldın, sokağın sakinliğini satın almadın sonuçta.
Evet, orası doğru.
Kalabalıklaşabilir, azalabilir, tamam mı bu?
Bunlar risk.
Evet, bunlar her zaman risk. Benim arabamla geçmemi engelleyemezsin diyorlarmış. Barikat kuracaklarmış şimdi sokaktan önüne.
Oğlum bayağı iç savaş çıkacak orada küçük küçük.
Bir de bunlar da silah da satış serbest ya. Çat çat çat barikatın arkasından.
Çok ilginç bir haber. Yalnız mahalle sakininin böyle bir talepte bulunması ne kadar farklı bir kafa yapısı var değil mi? Hani insan hakikaten kültürel olarak farklı. Adam diyor ki kardeşim biz burada rahat oturuyorduk. Navigasyon geldiğinden beri herkes kaçak göçek buradan giriyor.
Yani ben öyle bir şey burada söyleyebildim mi? Şey, imkanı yok yani.
Ya burada herhangi bir yerde söylesen öyle bir şey ya. Ağzını burunda kırarlar.
Zaten beni üst Çinler döver seni. Büyük ihtimalle ilk önce.
İlk o kaçıyor çünkü
arada. İlk o gelir çünkü.
Çok ilginç abi ya.
Hani önünü barikatla kapatacaksın adamı filan.
Değil mi? Olay çıkar, kavga çıkar.
O barikatı eve geçirirler valla. Son haberimse kötü sürücünün sigorta primine 111 lira, iyi sürücünün primine 25 lira zam gelmiş. Hep de zama 2017 biterken. Zaten böyle değişik bir şey oldu. Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan, yani hasarı olmayan iyi sürücülerin 7. basamakta bulunan sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkmış. La arttırmayaydınız bari, adam kaza yapmamış zaten. Niye artıyor yani?
İşte şey, enflasyon oranında artıyor belli.
Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranlar ayvayı yemiş zaten. 45 lira artarak 891 liradan 936 liraya çıkmış.
Evet, o benim başıma geldi ya. O
paran varsa biz de şey
çarpa
gibi.
Çarpa git.
Hani evlenen adama şey diyorlar ya sürekli olarak. Hani bize de 3-5 ver filan, herkes peşinde. Yeni araba filan aldın mı ben de alacağım filan tarzında.
Ya abi o sigortada şöyle bir şey var. Ben tabii ilk araba kullanmaya başladığım zaman bilmiyorum sigorta muhabbeti. Kaza yaptıkça sigorta artıyormuş. Yani daha yüksek geliyor. Hani şey, trafik sigortası falan yüksek geliyor mecburen. Çünkü kaza yaptın diye bir şey varmış. Ben şeyi merak ediyorum bu zam oranlarında. Şimdi normalde mantık şu muydu? Herkese 25 lira... Herkese 111 lira zam yapılacaktı. Fakat iyi sürücüye 25 lira yapalım mı dediler?
Bence hani iyi zam, yani yoksa oranlamayı vurdun mu zaten, aslında ucuz ve yüksek değil. Hepsinin aynı oranda gelmiş yani.
Ya evet, şey doğru. Hani kendi içlerinde aynı oranı almışlar. Biri %5'e diğeri de %5 almış.
Bizde olarak baktığında, çünkü bak sürekli kaza yapan en tehlikeli sürücüler sınıfında yer alan adamı zaten trafikte ne iş var? Her şeyi geçtim ama. Onlar da 2228 lira yerine 2339 lira ödeyecekmiş.
Oha. Hayır şey, oha derken 2220, nasıl bir kaza yapmış da 2228 lira?
Sürekli kaza yapanlar birinci basamaktaymış. Yani o adamı trafiğe çıkartma zaten.
Siz o kadar kaza yapıyorsunuz.
Çünkü o beni de riske atıyor ki bu adam. Yani evet. 2500 lira verip trafiğe çıksan olur. Benim de hayatımı riske
atıyor. Onunla ilgili bir kanun yok mu? Mesela bir yıl içerisinde 20 kere kaza yapan bir insanın artık çıkmaması gerektiğiyle ilgili.
Abi öyle bir şey yok ya, var.
Hepsinde hatalıysa.
Geçen sigorta şirketleri şeyin peşine düşmüşler işte. Bir yılda 100 kaza yapan tır şoförü mü ne? Ya dedim, bunun peşine niye düşüyorsunuz? Bunun peşine zaten ülke olarak düşmemiz lazım. Kimmiş bu adam? Ortaya çıksın yani.
Değil mi? Bir haberlere falan
çıkıyor. Biçer döver midir? Abi işte bu adamlar trafikte geziyor. Ha. Yani böyle sıkıntı var ama ya bak, 2000 lira, 2200 liranın üstüne 111 lira eklemiş. İşte 400 liranın üstüne 15 lira eklemiş. 20, ben şey görmedim yani burada.
Bir şey görmedim.
Bir iyilik görmedim iyi sürücüye yani. Zaten adam az ödüyordu.
İkisinin az öderken ona göre bir zam oranı almış. O da ona göre zam oranı
evet,
almış.
Hatta neyse, bence çok kaza yapan az zam oranı almış.
De ona daha 3000-4000 girmiş.
Ha yani. Değişik olmuş.
Ben o zaman 3 tane kısa haber paylaşacağım arkadaşlar. Birincisi, PS Plus sahibiyseniz eğer, bu ay 2 dikkat çekici oyun var. Bir tanesi Deus Ex Mankind Divided. Yeni çıkan Deus Ex oyunu. Diğeri de Telltale Games'in yaptığı Batman oyunu.
Dur önce ben çocuk olmasını engellemeden önce şu dizüstü bilgisayarı şöyle bir koyayım artık. Boyum kadar.
Bir sonraki haberim Death Stranding'le alakalı. Kojima demiş ki 2018'de sürpriz bir açıklama yapacağım Death Stranding'le alakalı.
Artık yap be.
Yani, sürpriz açıklama dedi ama ne olacak bilmiyorum yani, ne sürpriz yapacak.
Aslında böyle bir oyun yoktu.
Açıklama yapmak ayrı bir şey, bir de surprise, ya sürpriz bir açıklama yapmak
bence
başka bir şey.
Bence oyun içi bir gameplay gösterecek artık.
Ama
herhalde
o zaten beklenilen bir şey. O sürpriz değil ki yani, hani göstermesi lazım. Oyun çıkacak çünkü artık. Hani 2019'da sürpriz, ben şey bekliyorum. Başka bir ünlü oyuncu falan daha mı anons edecek acaba diye düşünüyorum.
Bence
hani
artık
kadroda.
Adam anons etmesin. Oyun içi bir şey göstersin ya. Gameplay göstersin.
O da gösterecek canım zaten. Ekstra bir de sürpriz yapacaktır. Bir de Shenmue 3. Shenmue 3'ü duyuyor, hatırlayan var mı bilmiyorum. Shenmue 1 ile 2 çok klasik oyunlardır. Shenmue 3 de Kickstarter projesi. Bir de PlayStation desteği sayesinde tekrar gelecek piyasaya. Ama büyük AAA oyunlara kadar iddialı olmayacağı söyleniliyor oyunun. Fakat yapımcısı şunu demiş. Demiş ki abi adam, beklediğimizden daha iyi bir görsellik aldık.
Biz o kadar da beklemiyorduk yani, öyle bir şey çıkartmaya çalışıyorduk. Baktık
ama
Allah Allah.
Uyarıyor genelde. Büyük oyunlar gibi bir oyun beklemeyin diyor. Yani AAA gibi bir şey beklemeyin diyor.
Ne bekliyormuş, ne görmüş, ondan sonra AAA gibi olmayacakmış, onu da merak ettim açıkçası. Çünkü Shenmue'yu şöyle bir olayı var. Şimdi bakın, insan hafızası çok garip. Bazı kötü şeyleri biliyorsun, belli bir zaman sonra sen iyi bir anı olarak hatırlayabiliyorsun yaşlandıkça.
Evet, evet.
Yani kötü şeyleri iyiye dönüştürme özelliği var bizim beynimizin. Eskiden oynadığımız oyunları şu an sana sorduğumda, mesela Sensible Soccer bile müthiş bir deneyim olarak adlandırıyorsun. Yani o
ama
zaman
öyleydi.
Çünkü yok, müthiş bir deneyimdi ama şu anın deneyimiyle, oyun teknolojisiyle falan karşılaştırıldığında kıyas kabul
muhakkak
etmez.
Muhakkak canım abi, her şeyi yaşlandıkça yani teknoloji geliştikçe eskiyor. Mesela yani.
Mesela Virtual Soccer diye Sega'nın bir oyunu vardı biliyorsun Sega Saturn'de. Ben onu ilk gördüğümde daha oyun grafikleri ileri gidemez falan demiştim. Anlatabiliyor muyum? Shenmue da o dönemin oyunu. Yani onu demek istiyorum size. O dönem insanlar onu gördüklerinde bu grafikler daha ileri gidemez. Oyun teknolojisi herhalde bu son nokta falan dediler. Şu an geldiğimiz noktaya onu kıyasladığımız zaman şey gibi kalıyor. Çöp Ali falan gibi kalıyor karakterler.
Ya ama zaten olay şu. Adam bunun etiketini full fiyattan çıkarmayacak. Yani adam ona göre bir fiyat belirleyecek. Bakın bu. Ama tabii şey insan ister ki o dönemin en büyük oyunu bu dönemde de çok büyük gelsin.
Yenilenerek gelsin
ama işte kaynak bulamazsam ne yapacaksın? Evet. Ama yine de tabii şey değil. Kötü olacağını ben düşünmüyorum. Yani bir şekilde formülize edeceklerdir onu.
Sadece yani eski beklentilerin üstüne de iyi bir şey yapmadan ben de bunu sevmiyorum. Bırak efsane olarak kalsın abi. Çok da kurcalayıp onu rezil edip öldürmeyelim.
Ama yarım kalmış. Bir hikaye bitirecek. Orada bir hikayesi yarım kalmış. Üçüncü oyunu planlıyormuş.
Ver işte.
Neyse canım artık o da onu yiyendiren bir konu.
Buradan sana sesleniyorum. Sen burayı yapıncısı.
Çok tatlı adam ya.
Bir de ona.
Öyle diye gülen bir adam. Gerçi hepsi öyle gülüyor da.
Söz konusu para oldu. Herkes gülüyor abi.
Ben o zaman sana bir şey söyleyeceğim. Ya bunu söylemeyi unuttum. Geçen hatırlıyor musun? Bir programda şey konuşmuştuk. Bir tane e-spor yarışçısı vardı. Çok ünlü bir formül yarışçısı. Evet, e-spor takım kuruyordu. Türktü başındaki çocukta.
Evet.
Abi o çocuğa ulaştık.
Sinan Akkoç'un da şeymiş, çok yakın arkadaşıymış o.
Ya ulaştık. Biri tarafından ulaştık hatta. Şey izletmişler bizim programı. Biz onu bayağı yürüdük ya burada. Instagram'ına
İğrenç
baktı.
İğrenç olmuş. Ben izlemez diye düşünüyordum.
Lan kayıyorum.
Kayıyorum. Tekerek taktık koltuklara.
Instagram'ına falan baktık diye. O da boş değilmiş. Bize karşı. Bir programda onu ayarlayalım da bari.
Gelsin alalım. Ya konuşalım. Evet. Aynen. Harbiden. Hatta buraya direksiyonunu kurayım bir de bizden yarışsın.
Ha oldu. Sırtına taşısın bizi hatta. Burada şöyle bir diye.
Olmayacak iş değil.
Nasıl geçti 2017?
Vallahi abi 2017 şöyle geçti. Böyle harala gürele geçti. Enteresandı benim için.
Artık bitti program arkadaşlar. Gidebilirsiniz. Ben o yüzden yayılmaya başlıyorum.
Evet, bu 2017 muhabbeti oradan geldi. Yani şöyle baktığım zaman özellikle son 3 ay benim için güzeldi abi.
Neden son 3 ay?
Abi çünkü ben bazı yeni projelere başladım. İşte Mesut Çelik'le Canlı bunlardan ilkiydi biliyorsun. Sonra da seninle beraber tekrar ikisi biri böyle yine aynı formatta ama daha yüksek enerjiyle beraber tekrar ekranlara taşıdık ve gelen yorumlara falan baktığımda doğru kararlar verdiğimi görüyorum yani. Genel olarak izleyicimiz de bizi destekledi. Hem canlı yayınlarda olsun, canlı yayınlar sonrasında hem de bu program üzerinde olsun. Ben kendimi şey hissediyorum yani 2017'yi en azından güzel son çeyrekte bitirdim. Güzel bitirdim diye düşünüyorum.
Valla ben de bizim sektör çok hızlı değişiyor ya bu oyun tarafı. Teknoloji tarafı da öyle gerçi. Yani ayak uyduramıyorsun. Evet. Yani şu değil abi. Bir gün şuradasın mesela. Bir yıl sonra şurada olabilirsin.
Daha da kötü olabilirsin.
Veya daha kötü olabilirsin.
Lanet edilen, kimsenin sevmediği.
Ha, veya buradayken şurada olabilirsin. Evet. Yani çok hızlı oynuyor her şey. Ayak uydurması çok zor o yüzden. Bir sürü yeni şey geliyor, bir sürü yeni şey yapıyor. Yani benim üzüldüğüm şeyler oldu. Kariyerim açısından sevindiğim şeyler oldu. Genel olarak ama olumlu gittiğini düşünüyorum. Hani yaptığım tercihlerin memnun kaldığımı düşünüyorum. Hani yaptığım tercihlerden, içinde bulunduğum işlerden. Bu meldeye geçeceğim. Donanım Haber'de şöyle bir şey oldu. Şimdi ikisi bir biz yapmaya başladığımız zaman benim en çok çekindiğim konu şeydi. Şimdi Donanım Haber, ben takıldım Donanım Haber'de. Biliyorum o yüzden izleyici ve yorum yapan kitleyi tokatlarlar. Yani
zaten tokatlaya biz de
pis tokatlar. Yani evet. YouTube'da mesela tokatlayan vardır ama YouTube'da mesela hakarete daha çok hakaret edilir. Burada mesela hakaret de etmez. Ama öyle bir şey söyler ki keşke küfür etseydin.
Aynen değil mi? Yani. Doğru.
Öyle bir şey söyler ki yani, gururun ince. Ben mesela küfürden etkilenmiyorum artık. Çünkü kaç yıldır yapıyorum bunu. Hani adam küfür ettiği zaman diyorum geçiyorum. Ama bazı adamlar mesela öyle bir noktayı buluyor ki senin dediğin bir cümleden öyle bir şey çıkartıyor ki haklı da haksız da değil. Ben bu cümleyi nasıl dedim diyorsun mesela ama farkında değilsin. Bazen böyle refleks cümle kuruyorsun ya.
Dilim kopaydı da.
Bunu söylemeyeydim. Allah'ım cahil miyim ben neyim falan. Öyle tokatlıyorlardı. O yüzden izleyicinin en başta hani beni benimsemesi hoşuma gitti. Tokatlayanlar hala var. Olacaktır zaten. Bu işin doğası bu. Her zaman tokatlayan da olur, seven
benim
de olur.
Benim bir sürü fake hesap var abi. Arada böyle ayar dengeyi sağlıyoruz. Tabii arada ayar dengeyi sağlıyorum ben.
Ya ben de 10 tane açtım ya. Kendimi övmek için diye.
Savaş, fake'ler savaşı.
Ya Enis çok iyi olmuş programı diye. Bu Enis'i kaybetmeyin ha. Onların hepsi bendim. Like'ı da ben kendim atıyordum.
Şey var ya yapay zekalar bir adam sonra kendi kendilerine konuşmaya başlamış. Fake'lerin konuşmaları falan
kimse
gibi.
Kimse kalmıyor. Gerçek insan kalmıyor diye. O açıdan ben teşekkür ediyorum izleyiciye bana göstermiş olduğu sevgiden ötürü.
Bu arada 2017'de şöyle bir şey de deneyimledim ben. Yani net bir şekilde çok enteresan. Televizyonu mesela daha az açtım, daha az stres. Yani televizyonu hiç açmadım neredeyse. Hiç izlemedim gibi bir şey abi.
O bende
Netflix
de oldu.
Netflix izledim sadece.
Ben televizyonu sadece haberleri seyretmek için açıyordum. Bir de işte akşam uzandığın zaman veya sabah. Ben de televizyonun 3 alışkanlık var.
Haber
akşam
çok
haberleri...
izlerdim şimdi izlemiyorum.
Çok rahatlatıyor. Ben bir dönem bir ay haber seyretmedim. Kafam pırıl pırıl oldu.
Evet müthişsin gerçekten.
Ama sonra devam ettim. İzlemeden olmuyor çünkü. Ya yani içinde yaşadığımız bir ülke olduğu için yani. Ama için hakikaten insanın içi kararıyor izledikçe. Ya.
Yani ne yazık ki öyle.
Ama öyle yapacak.
Ama izlemeyince daha bir şey oluyorsun. İşine daha fazla odaklanabiliyorsun.
İşte bir şeyleri görmediğin zaman bir şeyleri görebiliyorsun. Ama o da diyorum ya, o zaman da işte daha böyle şey oluyorsun.
Her şeyi görmek de bizim işimiz mi ya? Bir de o var abi.
İş değil ki abi, merak ediyorsun yani. Ne oluyor, ne bitiyor onu merak ediyorsun.
Ne yedirse meraktan zaten. Öyle orası, bir durum var.
Orası öyle ya.
Bir de herkes kedi aldı 2017'de ya. Dikkat ettin mi?
Benim bayağı kedi vardı bayağıdır.
Sonra ne oldu, yediniz mi, ne yaptınız? Kedi vardı bayağıdır.
Var yani falan. Hani 2017'de
kedi
almadık.
Kedi vardı bayağıdır ama şimdi yok.
Baktı yedik yani, yenilebilir bir şeymiş. Şey bayağıdır vardı derken 2017'de almadım. Var yani, o yüzden bilmiyorum.
Abi, kediler için sahiplerini ısırır tırmalar diyorlar arada.
Tırmalar evet, ısırır. Çocuk yani yaşı küçükse oyun oynamak için yaparlar bunu evet. Hmm. Oyun olarak görür ama
büyüdükten sonra
sen ay ilk çocukken bile çok yaptırtmayacaksın, alışmasın o şeye. Alışırsa öyle devam eder.
Çakıyor musun ağzına, ne yapıyorsun?
Yok, çakmıyorsun. Isır. Sende nasıl bir yani? Çakmıyorsun, elini çekiyorsun. Başka şaka bir şey yapıyorsun yani. Şaka yapıyor canım, öyle bir insan değil. Öyle bir insan değil. Ne oldu, kedi mi düşünüyorsun?
Ya çocuğa biz hayvan alalım diyoruz da bir tane.
Hayvan sevgisiyle büyüsün. Ben mesela hayvan sevgimle çok büyümedim. Benim eşim de öyle. Hayvan sevgisi çok büyüdü. Sonradan oluştu bizde hayvan sevgisi.
Biz Seybil Adadaydık. Bizim her yerimiz hayvandı zaten. Sokakta hayvan besliyorduk.
Aa ne güzel.
Kara şey kedimiz işte, koca oğlanımız falan bilmem. Hepsine isim de vermiştik öyle. Karabaş bilmem ne. Seviyorduk yani.
Öyle bir insan ortam çok istiyorum.
Bir de şey
ya,
çok tuhaf. Yani şimdi ada aslında köyün modern hali. Kasaba gibi bir yer. Evet, yani İstanbul'un içinde. Her şeye çok yakınsın. Aynı zamanda her şeye çok uzaksın. Şimdi sokak kedisi bizim ev kedimiz falan gibi de, eve girmiyordu ama zaten sokakla ev o kadar iç içe ki. Yani senin hayvanın oluyor, seviyorsun, seni tanıyor, geliyor hemen yanına. Sokakta beraber otururken o da yanında sana yaslanıp uyuyor, umurunda olmuyor. Sen o sırada arkadaşından başka muhabbet yapıyorsun. Müthiş bir hayat yani, hayvanın bakma sorumluluğun yok. Bak, veteriner sorumluluğun yok, hiçbir sorumluluğun yok abi. Ama hayvan senin hayvanın. Tek ama yaptığı şey arada beslemek.
İşte o sorumluluk da olmalı ya. Onları bakmak da gerekiyor yani.
Bakmak gerekiyor ama adada bakan çok vardı.
E tabii
o tip vardı, ortamlarda evet, oluyor vardı yani. Besleniyorlar hayvanlar. O yüzden iyiydi, güzeldi. Biz hayvanlarla büyüdük. Biz bir de arkadaşlarla büyüdük. Biz düşünsene bak, gece 1'de ortaokula ya da daha aşağısında sınıflara giden insanlar 30-35 çocuk bir sokakta olabilir mi ya? Şu an kreşte toplayamazsın o kadar.
Olamaz. Bir de şöyle bir şey var. Seybeli adının olmanın avantajı şu, güvenli bir ortam. Hani aileler güveniyor yani o ortam. Mesela
gecesi bizi çağırmalarının sebebi uyuyamıyorlardı sesten de, o yüzden çağırıyorlardı.
Ben anneme sorarak onu ölçtüm mesela. Şimdi biz çocukken sokakta dolaşıyorduk yani. Bizim mahallede 10-15 kişi top oynarsın. Klasik mahalle çocukluğu işte. Hani toz yutarsın, bir şey yaparsın falan filan. Geçen gün işte, geçen gün bir sene önce falan. Anneme dedim ki, dedim şu an dedim beni sokağa salar mısın dedim. Çocuk olduğunu düşün. 8-9 yaşındayım. Salar mısın? Salmam dedi. Aynı apartmandayız. Hala da aynı mahalledeyiz.
Ya dünya mı daha niye kötü oldu
evet,
ya?
Evet diyorum ya, neden böyle oluyoruz anlamıyorum yani.
Ya şimdi o neden oldu ben size söyleyeyim. Bunun genel nedenlerinden bir tanesi.
Hemen söyle.
Çok fazla göç aldığımız için abi sokaktaki insanlarla yabancılaştık. Eskiden mahalledeki herkesi tanırdın. Hmm, bakkalı komşu, tanırdın, bakkal seni tanırdı, komşu
kültür
tanırdı.
Kültür kayboldu diyorsun.
Apartmandaki herkes birbirini tanırdı. Bugün apartmanımda kapısını çalıp selamünaleyküm benim şuna ihtiyacım var diyebileceğim bir tane adam yok. Hmm. Çoğumuzun apartmanı öyle. Apartmana geleli ben 2-3 sene oldu. Öyle oturup kaynaştığımız bir ortam yok, anlatabiliyor muyum? Hepimiz işimize gidiyoruz, evimize, aşırı mekanik bir şey var.
Bence bir de şununla alakalı.
Otel gibi ev yani.
Bunu İstanbul için söylüyorum. Büyük şehirlerde de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bence bizim şey süremiz de çoğalttı. Yani bu tarz sosyal aktivite sürelerimiz biraz kısalmaya başladı.
Yolda geçen zaman zaten.
Evet, yolda geçen zaman o kadar arttı ki artık komşularla veya apartmanla hadi bir çay içelim oturalım süresi çok kısaldı gibi
abi,
geliyor bana.
Abi suratın ekşir mi ya? Evine bir arkadaşın gelecek bir çay içmeye. Suratı ekşir mi insanın? Niye ekşiyor bazen? Yolda canın pestil olmuş, 2 saat yolda geçirmişsin, evde yemekle yatak arasında çocuğunla oynayacağın zaman falan yarım saat 5 dakikan kalmış.
Öyle abi.
Onda da bazen kimseyi artık duymak istemiyorsun. Eşinden konuştuğun süre azalmış durumda ya.
Öyle öyle.
Ya sessizlik şey, artık lüks bir şey oldu.
Sen inanır mısın, yani kabul eder misin veya benimle aynı fikirde olur musun bilmiyorum ama ben şeye inanıyorum mesela. Yani, Türkiye'de İstanbul'a trafiği kaldır, pamuk gibi olur.
Ha, herhalde canım.
Yani %50 güler yüz oranlığı artar.
Mutlaka.
Ben şeyi okumuştum. Buradan da ona selam olsun. Zamanında Göktuğ Yüksel'in bir yazısı vardı. Göktuğ soy ismi doğru söylemiyorum. Oyun Gezer'de yazıyordu. Level'de yazıyordu işte Nem diye. Amerika'da yaşıyor kendisi. Hem de muhabbet etmiştim var. Hani çalıştık sonuçta orada. Şöyle bir şey yazmıştı. O zaman benim yaşım biraz daha gençti. Amerika'dan İstanbul'a geldiğimde ilk fark ettiğim şey şu oldu demişti. İnsanların suratı gülmüyor. Yani mesela Amerika'da hani gezerken işte insanlar gülümsüyor, merhabalaşıyor falan derken Türkiye'ye geldiğimde dikkatimi çekti. Çünkü hani dışarıdan gelince dikkatini çeker. Yani insanların suratı gülmüyorsa bir garip. Hani bakarsın ya sonuçta insanların suratlarına. Hakikaten de o günden beri ben de böyle arada bir bakarım. İnsanımızın suratı benim de dahil olmak üzere gülmüyor. Yani dışarıda gülen insan görmek çok zor.
Şimdi
yani.
CNN'de haberci programını yapan Coşkun abi. Beraber evet. Kars'taydık onunla beraber. Ki çok iyi bir gazetecidir. İnanılmaz yani. Her yerde bulunmuş etmiş. Kültürü ben buradaki yüksek şey seviyede. Onun anlattığı bir şey var. Diyor ki bak İstanbul'da diyor havadaki kurşun seviyesi, soluduğun o zararlı materyallerin seviyesi o kadar fazla ki diyor. Bunlar insanda karamsarlık yapıyor zaten. Enerjini düşürüyor diyor. Soluduğun hava İstanbul'da zaten kirli ve seni karamsarlığa, yıpranmışlığa sürükleyen bir hava var. Negatif bir hava var diyor.
Enerjin hakikaten çok, ben de mesela çok enerjisiz kalkıyorum. O benle de alakalı. Sağlıksız besleniyoruz, sağlıksız yiyoruz. Sağlıklı zannettiğimiz şeyler bile sağlıksız çıkıyor. Ama
Kars'a gittik biliyorsun. Bunu harbiden test edebilirsiniz. İstanbul'un dışında bir şehre gidin. İzmir'e ayak bas. Böyle bir şey hissediyorsun kendini. Bir tatil modunda aa ne güzel oldu falan filan diye. Halbuki hava değişimi o.
Hava değişimi.
Temiz havayı soluduğun anda beyin açılıyor, negatiflik falan gidiyor. Buradaki şehirde ne yazık ki inşaat tozunu, toprağını yutuyorsun. Orada yıkılan inşaattan çıkan kanserojik maddeler zaten yayılmış. Araba egzoz dumanı yutuyorsun. Kamyon geçiyor, arabanın içindesin. 50 bin filtreden geçiyor. Kamyon önünde artık nasıl bir gaz salıyorsa... Evet. Arabanın içindeki egzozdan boğulacak gibi hissediyorsun. Camı açıyorsun. Hava düzelmiyor arabanın içinde. Böyle iğrenç bir şey olabilir mi ya? Yani bu ne yazık ki insanları yıpratıyor. Ve bu çamurun içine saplandık. Daha da bataklık haline geliyor dikkat edersen. Her yer kalabalık olmaya başladı. Benim taşındığım yer ne güzeldi. Bomboştu. Sokakta çıkıp yürürken insana rastlamıyordun. Arabayla rahat rahat gidip gelebiliyordum. Artık evime son kavşakta dönerken 10 dakika trafikte bekler oldum. 3 senede bu kadar değişti mi bir yer
ya? Ya şey olayı çok sıkıntı abi. İstanbul çok göç alıyor. Ve ben mesela şey söylüyorum eşime hep. Ya sektör eğer burada dönmese ben bugün hayatta burada İstanbul'da durmam yani. Taşınırım
şimdi
diyordum.
Şimdi Web Tekno'ya bakıyorum. Tam indirdeki arkadaşlara falan bakıyorum. Evet, oradan İzmir'de yaşadım, 10 numara 5 yıldız hayat yaşıyorlar tamam mı? Evet. Demek ki orada da yapılabiliyor aslında. Biz birazcık şeyiz.
Ben işte tam kolaya... indirde... Çalıştığım için. Abi orada şöyle bir sıkıntı var. Ben orada çalıştım. Biliyorum da orayın dinamiklerini. Onlar da İstanbul'a çok gelip giden insanlar.
Evet. Gelip gidiyorlar.
Ya kendi şirketim varsa okey. Ama mesela ben şimdi çalışan bir insan olarak benim daha dinamik ve aktif olmam lazım.
Evet doğru
sektörde. Haklısın. Hani oradaki çalışanlara sorman lazım yani. Oradaki patronlara değil çalışanlar acaba hani ne kadar sektörel olarak duruyorlar, duramıyorlar İzmir'de. Çünkü hakikaten abi sektörün içinde olan insan olarak ikimiz de şunu söyleyebiliriz ki her şey İstanbul'da. Yani her şey İstanbul'a düşünülerek yapılmış durumda ya, ve...
Bir etkinlik İstanbul'da etkinliklerin çoğu. Hadi yurt dışı etkinliği çıkış noktan İstanbul. Eninde sonunda İzmir'den İstanbul'a geliyorsun evet. Aktarmaya da bilmem ne yapmak için.
Ya bir şu da var abi mesela tamam gel git yaparsınız diyenler de oluyor da öyle olmuyor. Mesela bir tane basın şeyi çağırıyor tamam mı? Senin bir tane dan direkt bir toplantıya çağırıyor seni. Bir saat duracaksın mesela sadece. Ama o gün tüm gününü vermen gerekiyor. Evet. Diyorsun ki ben gelmeyeyim. Sen gelmeyince bir gelmiyorsun. O zaman o firmada diyor ki ulan seni unutuyor suratını unutuyor yani.
Yani öbür günde güzel bir konu oluyor sen yoksun orada
sen
işte.
Sen yoksun. Ben mesela bir şey anlatayım. Bu sektöre geç girdim mesela ve kendi oluşumumuzla girmiştik. Turuncu levyeyle falan. O zaman tabii rakamlara falan bakıyoruz. Diğer sitelerle kıyaslıyoruz falan. Biz bayağı iyiyiz hani site olarak. Hem izlenme YouTube izlenmelerimiz yüksek. Hem senin trafiği çok artmış durumda falan. Fakat bir Allah'ın kulu firma reklam vermeye geçtim. Ürün göndermiyor. Hani test edelim. Bakın ürünümüzü test edin diye. Normalde diğer firmalara giden benden yarı kadar izlenen o dönem içerisinde insanlara bir sürü şey giderken bana gelmiyor. Dedim ki herhalde tanımıyorlar bizi. Hakikaten tanımıyor. Tanısa bile sen rakamı ortaya koysan bile seni tanıması lazım.
Evet.
Seninle arkadaş olması lazım. Bizde işler rakamlar üzerinden yürümüyor. Arkadaşlık üzerinden yürüyor.
Ya hatta ben size şöyle söyleyeyim.
Kitle üzerinden de yürümüyor. Bakın gerçekten sadece arkadaşlık üzerinden
eskiden
yürüyor.
Eskiden basında olup yani bizim gibi bu sektörde aktif olarak çalışıp şimdi hiçbir şekilde basın alakası kalmadığı halde evde oturduğu halde hala ürün giden incelemeyi hiçbir yerde yayınlamadığı halde ürünleri onda kalan doğrudur. Adamlar biliyorum.
Doğrudur.
Ve bu da bizim şeyi sorgulamamıza neden oluyor bazen. Yani profesyonel iş hayatı bu. Doğru olan bu mu?
Abi yani şimdi...
Yani bu yanlış bir şey bana sorarsan aslında.
Ama işte insanların bakış açısı memnun etmemiz gerekiyor tanıdığımız evet, insanları diye düşünüyorlar. Evet. Ben mesela ilk girdiğimde çok şaşırmıştım böyle olduğuna. Hani ya böyle saçma şey mi olur? Hani ortada bir işte rakam var. Yani şimdi olay şu değil. Az kişi izletirsin içeriğin güzel olur. Çok kişi izletirsin içeriğin dandik olur. Sana ürün göndermezler. Hani bak bunlar normal şeyler.
Biz ona çok zor alıştık.
Ama olay şu işte... Tanıdık yani. Hiçbir içerik kalitesi, aynen. içerik rakamı falan değil. Sadece tanımakla alakalı bir mevzu. Ben o gün şey gibi oldum. Kötü adamlar vardır yani böyle. Bugün değişeceğim. Şeye, kimyaya, fiziğe tövbe ettim. Serseri ve it olacağım falan diye. Dedim ki abi o zaman ben de çevre edineceğim. Arkadaşlık kuracağım.
Ya bak bizim başka olayımız şöyle. Yani. Donanım haber vardı eskiden tek biliyorsun. Tek aha. başına. Tek donanım haber varken bakıyoruz. Intel etkinlik yapıyor. Bizi çağıran yok. Ahmet etkinlik yapıyor. Yurt dışına toparlayıp götürüyor milleti. Bizi çağıran yok. Ya dedik ki yani
bu işte bir yanlışlık
bir var. Yerde bir yanlışlık var çünkü etkinliğe gitmeyi çok istiyoruz. Deli gibi bilgi var. Biz Evet. 3-5 bilgi kırıntısı yurt dışı sitelerine öneriyoruz. Gidenler de içerik çıkartmıyor. Bak.
Ben de ona yüz oluyorum.
Gidenlerin de içerik çıkarttığı falan yok arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ben burada isimleri falan verip rencide de etmek istemiyorum. Sadece bizim gözlemlediğimiz buydu. Sonra iş öğrendik ki abi. Seni tanımıyor. Götürdüğü herkes de adamın aynı sektörde yıllarca çalıştığı kankileri, dostları, arkadaşları. Bu sadece Interamed özelinde değil. Yanlış anlamıyor. Böyle genel şirket ismi verirken örnek verdim. Arkadaşları, kankileri toplayıp gidiyorlarmış. Yani evet. Bildiğin gezi, tatil modunda gidiyorlarmış. İçerik çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Kimsenin umurunda değil. Bir basın bültenini çakıyorlar. Olay bitiyor. Sonra da zorlaya zorlaya, yurt dışına yaza yaza bu işi değiştirdik. Kaldı ki şunu da öğrendik. Yurt dışına da böyle.
Her yerde.
Kankileri var bazı firmaların abi. Hep o herif o gidiyor. Ne yaparsa yapsın o adam orada. Ama en azından onlar seçerken biraz daha böyle hesap verebilir şekilde adamları seçiyorlar. Adamın spesifik bir uzmanlığı oluyor. İçerik çıkartıyor. Ya. Çünkü biz firmalara şeyi soruyorduk. Bak adamı götürmene karşı değilim, götür. Herkesi götür. Ama neden onu götürüyorsun? Bana bir şey söyle sadece. De ki şu konuda çok uzman. Bu konuda çok fazla takipçisi var. Şu konuyu anlatıyoruz. Bu konuda 10 tane yazı yazmıştı. Biz de ona bunu layık gördük. Götürmeyi layık gördük. Böyle hesap veremiyor sana.
Ben de şeylerde uyuz olurdum eskiden. Fuarlarda falan. Şundan dolayı ben gezmeye falan gitmek gibi umurumda
değil. Biz çalışıyoruz.
Bak, bir kere şimdi Gamescom'a bir kere gittim ben. Gezdim hakikaten. Benim için bitti Gamescom. Çünkü zaten küçücük şehir. Yani
evet.
Ve ben Gamescom'u açık söyleyeceğim buna. Sevmiyorum demin de bana çok hitap etmiyor. Şundan dolayı ben oraya sadece bilgi kovalamaya gidiyorum. Ben hakikaten hani o konuda çok seviyorum. Yani çünkü ilk defa orada bakın Türkiye'de basın olmanın en acı tarafı şu. Hep yurt dışına alıyorsunuz haberleri. Çünkü evet, hepsi. Olay orada. Ve Türkiye'de haber olmuyor. O yüzden Gamescom'u seviyorum. Çünkü ilk defa dünyayla aynı anda Türkiye'deki insanlara bilgi sunabilme şansı veriyor sana. Yani bayağı dünyada da ne çıkıyorsa online anda çıkma şansın var.
Oynuyorsun yani.
Ondan evet. Almıyorsun bilgiyi. Yani bunu yakalayabildiğin iki yer var. Bir fuarlar, iki de şey. Oyun çıktığı zaman. Ki oyun bile onlara 10 gün önceden öyle gidiyorken öyle. Bize hani oyunda bile o kadar zamanın yok. O yüzden Gamescom'u seviyorum. Yani gittiğim zaman yani fıldır fıldır gezmek hoşuma gidiyor. Mesela bu güzel bir şey fuarlarda. Ve bunu yapan medyada bir sürü insan da var. Bir hani gerçekten yapan insanların götürülmesi de hoş bir durum. Umarım gitmeye de devam ederim. Evet. Ben gidiyorum birkaç senedir, 3 senedir falan aşağı yukarı 2-3 senedir gidiyorum. Herhangi bir firma bizi götürmediği zaman bile şöyle para çıkartmak için, yani bir firma bizi götürmedi. Zamanında şöyle bir şey yapmıştık biz. Mesela bir proje çıkarttık Gamescom için. Bir firmaya o projeyi verdik. Firma da bizim masraflarımızı karşıladı. Yani
bir de Almanya olunca masraf bu da o kadar çok olmuyor.
Evet, Amerika mesela büyük sıkıntı. Evet. E3 o yüzden ben daha hiç gitmedim.
Sadece uçak bileti 10 bin lira.
Evet. Evet. E3'e gitmedim. Bilmiyorum nasıl bir şey var, ortam var ama o anda gitmek istiyorum. Oradaki bilgi ve fuar akışını da merak ediyorum. Bir kere görmüş olalım en azından diye.
Evet.
Orayı da görmek isterim. Oradaki şeyler geldi mi bu arada? Vize yasağı kalktı mı yoksa?
Kalktı.
Ha iyi var.
Bugün açıklandı arkadaş. Hatta dün açıklandı, kalktı.
Ha iyi, daha taze evet. Açıklanmış.
Artık yani. Başvuru yapabiliyorsun yani. Öyle bir yasak kalmadı.
Neyse ama şöyle bir şey var. Siz bu ağlamalarımızın ağlama diye geyine söylüyorum aslında. En büyük sebebi şu anda hani medyanın şeyi düşüyor ya. Eskisi gibi şey değil. Sizin tarafta düşmüyor da bizim tarafta düşüyor.
Abi yok, herkesin hissettiği bir şey var. Yani sonuçta insanlara şunu sormak lazım. Kaç kez internet adresi giriyorsun? Yani kaç internet adresi biliyorsun? Kafanda hangi siteler var?
Vallahi yok.
www'dan sonra yazabileceğin. Hani benim bile saydığım hemen say desen 5-6 belki, anlatabiliyor muyum? Hemen çok girdiğim site olarak. Artık günümüz nerede geçiyoruz? Twitter'a bakıyorum abi. Takip ettiğim kaynaklarda bir şey çıkınca tıklayıp sonra tekrar Twitter'a geri dönüyorsun.
Evet, orada olman lazım yani. Aktifliğini orada koruman lazım.
Öyle. Yani bugün YouTube mesela. YouTube olmasaydı bu kadar video izlenir miydi Türkiye'de?
Abi zaten şey çok ilginç ya. İnternet mesela senin önüne büyük bir dünya sunuyor. Tamam mı? Sonra o dünyayı daraltıyor.
Evet, aynen daraltıyor.
3 tane 4 tane yere takılıyorsun.
Ve seni oralara, onların kurallarına, evet. Şeyine bağımlı hale getiriyor. Eskiden internet daha özgürdü bana sorarsan. Daha fazla içerik çıkıyordu. Blogger'lar vardı. Çok sessizlik vardı.
Çok sessizlik vardı ama o zaman da basic, yani basit kullanıcı bulamıyordu. Yani istediği şeyi bulamıyordu. Şimdi mesela sosyal medyaların en büyük avantajı şu. Eğer doğru kullanabilirsen gerçekten bir sürü kaynak bulabiliyorsun. Yepyeni şeyler keşfedebiliyorsun. Hani yeni yeni şeyler de ufkun açabiliyor ama nihayetinde döndüğün yer gene orası oluyor yani.
Ya eninde sonunda ben şunu hissetmeye başladım. Çok sessizlik azaldı bak. Bazı teknik konularda 4-5 tane spesifik teknik konu ararsan zaten hiçbir şey bulamıyorsun hala. Ne YouTube yardımcı oluyor sana, ne başka bir yer yardımcı oluyor. Yine çok böyle o konuya özel forumlarda insanların yazdıklarına bakıyorsun ama artık o kadar her şey hite ve sayıya bağımlı hale gelmiş durumda ki gitgide azalıyor bilgi paylaşımı. Gitgide daha böyle popüler içeriğe dönük. Mesela YouTube'da kendin yap videosu çeken arkadaşlar var biliyorsun. Abilerimiz var aynı zamanda. Kardeşlerimiz de girdiler bu işi. İşte robot yapıyorlar vesaire. İşte robot mutfağı mıydı? Robot ustası mı? Öyle bir site de var yine. Çok güzel YouTube kanalı. Murat abi var. İşte Necdet abi var biliyorsun. Şimdi onlar bile eninde sonunda bir yerde şeye kaydırmaya çalışıyorlar. Başlığın müthiş olması. Hani senin mükemmel işine yararın ötesinde, o adamın üstünde bile böyle bir baskı oluşuyor.
İnsanlar buna kızıyor. Sizin izleyicileriniz de kızıyor biliyorum. Görüyorum. Ama şöyle bir şey var abi. İçerinizi satmanız gerekebiliyor. Bak evet. Senin yapmana gerek yok. Ama onun yapmasına gerek olabilir. Sen sonuçta bir kurumsal bir yersin. Bence senin yapmana da bir noktada gerek olacak. Ama şöyle bir şey var. Bir de bizde clickbait'in tanımı yanlış anlaşılıyor. Clickbait aslında sahte bilgi üzerine kurulan bir şeydir.
Ya şöyledir mesela. İkisi bir için düşünün. Enes'in kafasına dizüstü kırdım diye başlık atıyorsun. İzlerken öyle bir şey yok.
Ha, bu clickbait. Ama mesela evet. Enes'in kafasında dizüstü kırdım deyip kırıyorsa... O zaman clickbait için kırıyor.
Clickbait yani. Değil, evet kırıyor. Anlatabiliyor muyum? Ona clickbait diyorlar mesela. O kadar yanlış tanımlamalar ve şeyler, algılar oluşmaya başladı
şundan
ki.
Şundan dolayı artık hani insanlar çirkin şeyler görmek istemiyor. İçerinde çirkinleştiğini düşünüyor ama şöyle bir şey var abi. Mesela programı bilmeyen insan için hakikaten bir başlık çok önemli bir şey. Bu dikkat çekici olması lazım. Çünkü adam abi şunu aratmıyor artık. Nasıl robot yapılır aratmıyor. Sen öyle bir başlık vereceksin ki ona adam robot yapmasını izlemek isteyecek.
Yani önerilenlerde çıktığında karşısına tıklayacak abi.
Tıklayacak şey değil mi mesela? Öyle bir robot yaptı ki mesela. Bu evet çirkin başlık olabilir ama bir yerde artık bu kadar fazla insanın olduğu yerde gerçekten kaliteli iş yapıyorsan kendini öne çıkartmak için bazı şeyleri değiştirmen gerekebiliyor. Belki de gerekmiyor. Belki de yanlış yorumluyoruz bilmiyorum.
Yok yok şöyle bir olay var. Şimdi eskiden geldiysen bak mesela 6 yıldır YouTube'daysan ya da 7 yıldır YouTube'daysan zaten belli bir kitlen var.
Evet orası öyle.
Çok kendini değiştirmesen de belli bir şey yapabilirsin. İnternet sektörü için de öyle. Mesela donanım haber. Hala daha yaptığımız bir içerik YouTube'daki kadar izlenebiliyor bizim. Hatta bazen YouTube'dan daha fazla izleniyor bizim sitemiz. Ama neden? Abi senelerin getirdiği birikim, bir tanınmışlık, bir bilinirlik var. Ama böyle örnekler yine var. Mesela TeknoSeyir'in kendini çok değiştirmesine gerek yok bana sorarsan. Yok, anlatabiliyor muyum? Neden? Yıllardır bir kitlesi var.
Ama yıllardır olanlar normal ama yeni girenler için. Ha,
ama bak yıllardır olanlar için de şöyle bir problem var. Mesela şimdi TeknoSeyir'e bak. Yıllardır buradalar. Güzel bir yayın politikaları var. Ama hak ettikleri izlenmeyi alıyorlar mı?
İşte hak ettiğin izlenme ne olduğu önemli abi zaten.
Ama orada. Bence yani YouTube'daki genel içeriğe baktığımda izlenen o devasa bak. İçeriğe baktığımda... Diyorsun ki bu adamın da en az bir 100 bin tıklanması lazım diyorsun.
Şöyle bir sıkıntı var abi. TeknoSeyir bence kendi kulvarında gayet iyi izlenen bir yayın.
İyi evet.
Yani özellikle formatlarını hiç bozmadan değiştirmelerine rağmen çok iyi izleniyor. Benim kendi görüşüm bu. Helal olsun yani.
Evet.
Severim abi Murat abi, Levent abi. Tabii canım hepsi çok iyiler. Selam olsun hatta. Şöyle bir şey var abi orada. Benim yorumları görüyorum. Mesela dışarıda konuşurken hep şu söylüyor. Oyun içerikleri öldü. Mesela oyun tarafı için örnek vereceğim bunu. Oyun içerikleri öldü. Oyun içerikleri aslında ölmedi. Sıkıntı şu. Oyun içerikleri 3 yıl önce de bu kadar izleniyordu. Hala bu kadar izleniyor. Sorun diğer tarafların çok büyümesi. Diğer taraflar o kadar büyürken oyun içerikleri sadece şöyle bir artış sağlayınca insanlar oyun içerikleri ölüyor diye azlamaya başlıyor.
Adam kartopu attım kafasını kırdım diye 2 milyon izlenince sen de şey istiyorsun. Evet. 10 bin küçük kalıyor yanında yani.
Ama hep buydu yani alıcısı bu çünkü. Ve hep alıcısı bu olay. Evet çok spesifik bir şey oynuyorsan, CSGO oynuyorsan, PUBG ustasıysan, efendime söyleyeyim, LoL'de şahaneler yaratıyorsan, Dota'da bir şeyler yapıyorsan veya mobil oyunları oynuyorsan, yani daha işte genel içerik, genel izleyiciye hitap eden içerikler yapıyorsan kanalın büyüyebiliyor. Ona bir şey demiyorum. Ama gerçekten oyun içeriğinden bahsettiğim şey, çeşitlilik, triple A, işte efendime söyleyeyim, free to play veya böyle bir işte mesela Pinti Panda, sen yakında yerde yaptın. İşte bizim Meta var, Easter Gamers TV. Mesela bizim yaptığımız içerikler. Hani birden fazla oyunla alakalı içerikler üzerine iş yapan insanların zaten izlenme ihtimalinin çok yüksek olması diye bir şey yok. Çünkü her zaman alıcısı belli.
Evet, doğru.
Ya Türkiye'de bugün kaç kişi... Birden, ikiden fazla, üçten fazla oyun biliyor ki onun çok fazla kitleye ulaşmasını bekliyorsun. Zaten makul seviye bu. Sıkıntı diğer taraflarda işlerin çok büyümesi. Çünkü gözü açıldı milletin. Herkes artık YouTube'da. Ya YouTube televizyon kanalı gibi oldu. Her çeşitten insan var. 3 sene önce YouTube sadece oyun kanalıydı.
Öyle.
Şimdi oyun değil. YouTube'un kendisi bile oyun içeriği istemiyor ki artık. Yani
aynen,
YouTube'un kendisi bile...
Aynen onu reddetmeye başladılar.
Herkes format değişiyor. Ya PewDiePie oyun oynadığını göremezsin.
Evet doğru.
Artık yani adam oyunla başladı bitirdi ya. Ne konuştuk be?
Öyle oldu. Şimdi olay 2017'den YouTube'a kaydı zaten direkt olarak. Yani, bizim anlatmak istediğimiz başka geliyor. Bir şey tabii ki. İçerik oluyor. Ama arkadaşlar genel olarak biz güzel geçirdik 2017'yi çok şükür.
Evet evet. Umarım sizinki de güzel geçmiştir.
Evet. Umarım sizinki de güzel geçmiştir. 2018 daha güzel geçer hepiniz evet. için. İstediklerinizi gerçekleştirdiğiniz bir yıl olur. Hepinize şimdiden iyi yıllar diliyoruz.
Yeni yılda burada mıyız? Devam ediyoruz değil mi? İkisi öyle bitmedi.
Şimdi onu düşüneceğim yani bazı. Ama şöyle bir şey var.
Come on man.
Şimdi... Bu yıl aslında bizim yapmak istediğimiz bir şey vardı. Hani yıl biterken. Evet. Nedir? En iyileri seçelim. Ama ondan sonra biz Enis'le konuştuk ve şuna karar verdik. En iyileri bizim ikimizin seçmesi çok yanlış bir şey.
Evet.
Yani biz en iyileri seçmeyelim. Gelecek hafta arkadaşlar sizlerle beraber belli kategorileri açıklayacağız ve...
Anket başlatacağız.
Anket başlatacağız. Yılın sizlerde iz bırakan, 2017'nin iz bırakan firmalarına hep beraber karar verelim istiyoruz. Belki bir canlı yayında bunu hep beraber konuşuruz, anketlerin sonuçlarını açıklarız daha sonra ya da daha farklı bir iş yaparız.
Ya şöyle, ilk hafta başlatacağız, bir sonraki hafta da sonucu paylaşacağız.
Evet, sonucu paylaşacağız, hep beraber göreceğiz. Bunu siz seçin istiyoruz. Bizim hiçbir oyumuz olmayacak sizin gibi. Sizin bir oy hakkınız var, bizim de bir
şöyle
oy hakkımız
olacak. Şöyle bir oy olacak benim açımdan söyleyeyim. Oyunlar tarafında çünkü şunu yapacağız. Yani 100-150 tane, ya bir senede 300 tane oyun çıktığı için evet. Ben oradan kategoriye uygun olarak 10'a indireceğim, 8'e indireceğim
biz
belki
de. Biz reklam çalışanları. Şaka bir yana, şimdi burada şöyle bir sıkıntı var gerçekten de. Mesela ben kategoride belirlerken burada sizin de tavsiyenizi açığız tabii ki, şey istemiyorum. En iyi telefon. Abi kime göre, neye göre en iyi telefon, tamam mı? Yani 5000 liralık telefon en iyi mi yani? Ben, bana sorarsan 2000 liraya özelliği veren telefon en iyidir ama kimisi onu sevmiyor. Yani kalemi olsun diyor bana göre. En iyi telefon değil de mesela 2017'de sizin en çok görünür olarak gördüğünüz ya da sempati duyduğunuz firma. Telefonunu almasan bile sempatini kazanan firma gibi böyle kategoriler yapalım istiyoruz ki daha böyle herkesin katılabildiği, oy verirken elinin titremediği, hani şimdi hangi firmaya sempati duyuyorsun dediğinde düşünürsün. Telefonunu kullanmıyorsan bile tıklayabilirsin yani. O yüzden daha böyle bir realist yaklaşalım dedik olaya. Ve güzel ödüller verelim. Ödüllerimiz olsun ve bu da ikisi bir izleyicileri ödülü olsun.
Ha, değil mi? Güzel oldu.
Evet, bu sizin ödülünüz olsun yani. Bizim ödülümüz değil. İzleyenlerimiz size bu ödülü verdi diyelim, firmalara gönderelim. Kullanacaklarsa kullansınlar. Evet,
bir tane ikisi bir izleyici ödülü yaptıralım. Firmalara gönderelim.
Evet. Şöyle bir plaket, cam. Benim resmimin oldu.
Benim resmimin de oldu falan ama sadece bir şey izleyici yazıyor.
Aynen yani. Sadece izleyici yazıyor ama benim resmim var böyle üstünde falan duruyor. Aile fotoğrafı falan böyle ya da kol kola. 3 boyutlu printinden şeklimizi mi bastırsak?
Oldu. Evet. Firmaya 1000 liralık ödül mü göndereceğiz?
Önemli konu, gelecek sene düzelir mi dersin?
Bilmiyorum, ben şu an bakmıyorum orada ya.
Aşağı doğru gidiyor, neyse. Görüşmek üzere diyoruz.
Efendim, iyi yıllar olsun. Görüşürüz.
İyi yıllar, kendinize iyi bakın.